Ayrım 14, sayfa 257. 9. ünite, öğretim teknikleri, Sedat Kanadlı. Öğretim tekniklerini anlatan bir şablon var. Orta ve ana başlık öğretim teknikleri, yan taraflarında sağ, sol ve üst ve alt kısımlarında ana başlıklar olarak şunlar yer almakta. Grupla öğretim teknikleri, kavram öğretim teknikleri, bireysel öğretim teknikleri, sınıf dışı öğretim teknikleri. Grupla öğretim teknikleri başlığının alt başlıkları, soru cevap, beyin fırtınası, altı şapkalı düşünme, altı ayakkabılı uygulama, istasyon, argümantasyon, eğitsel oyunlar, bilişsel çıraklık, ekiple öğretim, mikro öğretim, benzetim, deney, balık kılçığı. Kavram öğretim teknikleri, başlığının alt başlıkları, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, kelime ilişkilendirme testleri, kavram karikatürleri, zihin haritaları. Bireysel öğretim teknikleri, başlığının alt başlıkları, bireyselleştirilmiş öğretim, bilgisayar destekli öğretim, programlı öğretim. Sınıf dışı öğretim teknikleri, başlığının alt başlıkları, gezi, gözlem, görüşme, sergi, ev ödevi. Öğretim teknikleri. Öğretim tekniği, öğretmenin seçmiş olduğu öğretim yöntemini uygulamaya koyma tarzı olarak düşünülebilir. Öğretmenlerin öğretim teknik dağarcıkları ne kadar geniş ise, seçtikleri öğretim yöntemlerini o kadar farklı tarzlarda uygulamaya koyarak öğrenme yaşantılarını zenginleştirebilirler. Bu açıdan öğretmenlerin öğretim teknik bilgisinin geniş olması önem taşımaktadır. Alan yazında öğretim teknikleri ile ilgili değişik sınıflamalarla karşılaşılmaktadır. Bu kitapta öğretim teknikleri uygulandığı yere göre sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler için uygun olan teknikler ile tekniğin uygulandığı kişi sayısına göre bireysel ya da gruplar için uygun öğretim teknikleri açısından sınıflandırılmıştır. Ayrıca kavram öğretiminde ve kavram yanılgılarının tespit edilip giderilmesinde en yaygın kullanılan teknikler de açıklanmıştır. Grupla öğretim teknikleri. Grupla öğretim tekniklerini öğretmen sınıftaki bütün öğrencilerin katılımını sağlayarak kullanabileceği gibi öğrencileri küçük gruplara ayırarak da kullanabilir. Ancak grupla öğretim tekniklerinden bazıları, parantez içinde istasyon tekniği, altı şapkalı düşünme tekniği gibi küçük gruplar için daha uygundur. Grupla öğretim teknikleri ve örnek uygulamaları aşağıda açıklanmıştır. Soru-cevap tekniği. Soru-cevap, öğretmenler tarafından yaygın bir şekilde kullanılan ve genelde bütün yöntemlerin uygulanmasında işe koşulan bir tekniktir. Çünkü soru sorma, öğretmen ve öğrenciler arasında kurulan iletişimin ilk basamağını oluşturmaktadır. Bu teknik aynı zamanda bir takım sorularla öğrencilerin zihinlerinde saklı bulunan doğruları açığa çıkarma ya da onlara doğruyu buldurma şeklinde işlev gördüğünden Sokratik yöntem olarak da bilinmektedir. Öğretmenler soru-cevap tekniğini etkili kullanabilmek için soru sorarken şu stratejilere dikkat etmelidir. 1. Soru sıklığı. Öğretmenin belirli bir sürede sorduğu soru sayısıdır. Öğretmenlerin sorduğu soru sayısı arttıkça öğrencilerin derse ilgisi artmaktadır. 2. Adil dağılım. Öğrencilerin hepsinin derse eşit derecede katılımının istenmesi ve beklenmesidir. 3. Teşvik etme. Öğrencilerin sorulan soruya cevap verebilmeleri için öğretmenin bu soruyla ilişkin başka sorular sorması ya da ipuçları vermesidir. Örneğin öğrencinin cevabı hatırlayamaması durumunda öğretmenin sözel ya da sözel olmayan işaretler vermesi ya da öğrenciden cevabı aldıktan sonra bunu başka nasıl ifade edebiliriz? Durumu göz önüne alırsan cevabı nasıl olurdu? Gibi ifadeler kullanması bu kapsamda düşünülebilir. Öğretmen, öğrencinin cevabı yanlış olduğunda onu eleştirmek ya da doğrudan yanlış, hatalı demek yerine verdiğin cevap sence mantıklı mı ya da bir başka öğrenciye dönerek arkadaşının dediğine katılıyor musun diye sorabilir. 4. Vurguyu tekrarlama. Öğretmenin öğrencilerden bir soruyu ya da daha önce vurgulanan önemli bir nokta üzerinde tekrar düşünmelerini istemesidir. Öğretmenin bir öğrenciden cevabı aldıktan sonra başka bir öğrenciye dönerek "Arkadaşın ne dedi?" diye sorması ya da öğrencinin cevabını yüksek sesle tekrar etmesi bu duruma örnek verilebilir. Bekleme süresi. Öğretmenin bir soruyu sorduktan sonra öğrenciden cevabı almak, söze girmek ya da cevabı söylemek için beklediği süre miktarıdır. Öğretmenlerin bekleme süresini 3 ile 5 saniye kadar genişletilmesi hem öğretmenin etkililiğini hem de öğrencilerin performansını geliştirmektedir. Soru-cevap tekniğinin etkili olabilmesi için bu 5 strateji ile birlikte sorulan soruların niteliği de önemlidir. Soruların niteliğine ilişkin en yaygın sınıflamalardan biri Bloom taksonomisine göre yapılan sınıflamadır. Aşağıdaki tabloda Bloom taksonomisinin bilişsel alan basamakları ve bu basamaklara uygun davranışlar ile sorulabilecek örnek sorular verilmiştir. Tablo 10.1 Bilişsel alan basamakları, uygun davranışlar ve örnek sorular. Basamak, davranışlar, örnek soru. Bilgi. Tanımlama, seçme, isimlendirme, eşleştirme, sıralama, listeleme. Örnek soru. Eğitim programının tanımı nedir? Aşağıdakilerden hangisi bir zamirdir? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanının ismi nedir? Problem çözme basamakları nelerdir? Basamak, kavrama, davranışlar, yorumlama, açıklama, tahmin etme, dönüştürme, nedenini söyleme, kendi cümleleriyle ifade etme. Örnek soru, hava basıncının sebepleri nelerdir? Size göre demokrasi nedir? Sıcak suyun soğuk suya göre daha çabuk donmasını nasıl açıklarsınız? Ozon tabakasındaki deliğin giderek büyümesi gelecekte ne tür sorunlar ortaya çıkarabilir? 2 saat boyunca 50 km hızla sabit süratle giden, hareket eden bir hareketlinin sürat zaman grafiği nasıl olur? Basamak, uygulama, davranışlar, hesaplama yapma, problem çözme, hazırlama, kullanma, çalıştırma. Örnek soru, 2 kilogramlık bir cisme 2 newtonluk kuvvet uyguladığında ivmesi kaç olur? Açık hava basıncının varlığını kanıtlayacak bir deney düzeneği yapabilir misin? Program geliştirme basamaklarını kullanarak bir eğitim programı geliştirebilir misin? Bir arabayı kurallarına uygun sürebilir misin? Basamak, analiz, davranışlar, öğelere ayırma, ilişkilendirme, ayırt etme, farklılıkları belirleme. Örnek soru, okula gelen adamı tanıyorum cümlesinin öğeleri nelerdir? Güneş sistemi ile atomun yapısı arasında nasıl bir ilişki vardır? Demokrasiyi teokrasiden ayıran özellikler nelerdir? Bir matematik problemindeki verilen ve istenenleri belirleyebilir misin? Basamak, sentez, davranışlar, birleştirme, yaratma, üretme, tasarlama, yeniden düzenleme, yeniden örgütleme. Örnek soru. Otomobil ve uçağın temel özelliklerini birleştiren yeni bir taşıt nasıl olabilir? Öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştıracak yeni bir öğretim yöntemi hangi özelliklere sahip olmalıdır? Trafik kurallarını daha işlevsel hale nasıl getirebilirsiniz? Bir elektrik süpürgesi normal işlevinin dışında niçin kullanılabilir? Basamak, değerlendirme, davranışlar, değerlendirme, karar verme, yargılama, irdeleme, eleştirme. Örnek soru. Bir kompozisyonu iyi bir kompozisyonda bulunması gereken özelliklere göre nasıl değerlendirirsin? Türk Milli Eğitim Sistemi'ni çağdaş eğitim sistemlerinin özelliklerine göre incelediğinizde neler görüyorsunuz? Yeni çıkan bir elektronik ürünü fiyat, performans, ergonomi açısından değerlendirdiğinizde hangi sonuçlara varırsınız? Araştırmalar, öğretmenlerin üst düzey bilişsel sorular, parantez içinde analiz, sentez ve değerlendirme düzeyindeki sorular, sorduğunda öğrenci başarısının alt düzey, parantez içinde bilgi, hatırlama soruları, sorular göre daha fazla arttırdığını göstermektedir. Beyin fırtınası. Herhangi bir soruna çözüm getirmek ya da bir konuda yaratıcı fikirler üretmek amacıyla kullanılan bir tekniktir. Bu teknikte ortaya atılan fikirlerin doğruluğu ya da yanlışlığı sorgulanmadan serbest bir şekilde belirli bir sürede mümkün olduğu kadar çok fikir üretmeye çalışılır. Beyin fırtınası, yaratıcı bir probleme çözüm bulmak ve bu konu ve bunu komando tarzı ile parantez içinde her komandonun aynı hedefe cesurca saldırması şeklinde yapmak için beynin kullanılması olarak tanımlanmıştır. Bu teknikte fikir üretirken en çok kullanılan 3 çözüm yolu vardır. 1. Benzerinden yararlanma. Karşılaşılan soruna doğadaki ya da toplumdaki benzerlerinden yararlanarak çözüm üretmesidir. Örneğin Yusufçuğun kanat hareketleri helikopterlerin icat edilmesine esin kaynağı olması. 2. Fikir bağlantıları kurma. Rastgele bir sözcük seçilerek üzerine düşünülmesi ve sorunla ilişki kurularak çözüm üretilmesidir. Örneğin soba zehirlenmesini önlemek isteyen bir grup insanın rüzgar gülü sözcüğünden hareketle fikirler üretmeleri ve bunu bacayla ilişkilendirerek lodoslu havalarda rüzgarın esiş yönüne bağlı olarak hareket eden ve dumanın çıkış yönünü değiştiren bir aparat geliştirmesi. 3. Zarardan yarar çıkarma. Bir zarar durumunda bunun en az hasarla atlatılması için fikir üretilmesidir. Örneğin Norveç'te toplanan çöplerin bertaraf edilmesi ya da geri dönüşümün sağlanması çok maliyetli bir iş olduğu için bu çöpler İsveç'e üstün para vererek ihraç edilmesi, İsveç'in de ithal ettiği bu çöpleri geri dönüştürerek elektrik ve ısı üretmesi. Bir beyin fırtınası oturumundan en iyi sonucu elde etmek için uygulama sürecinde şu adımlar takip edilmelidir. 1. Problemin ya da oturumun amacı açıklanmalı ve probleme ya da oturumun amacına fikir üreterek katkıda bulunabilecek grup üyeleri için zaman sınırı belirlenmeli. Burada her çeşit katkı doğru ya da yanlış olarak değerlendirilmeden kabul edilerek not edilmeli. 2. Belirlenen zaman olduğu anda üretilen fikirlerin analiz edilmesi, eleştirilmesi, değerlendirilmesi ve düzenlenmesi yapılmalı. 3. Yapılan birinci turun başarısına bağlı olarak grup oturumun tekrarlanıp tekrarlanmayacağına karar vermelidir. Örnek uygulama. Öğretmen fen ve teknoloji dersinde çevre dostu bir aracın hangi özelliklere sahip olacağını belirlemek amacıyla sınıfla büyük grup tartışması yapmaya karar verir ve şu adımları izler. 1. Öğretmen ya da tartışmayı yönetecek öğrenci problemi tanımlar. Günümüz taşıtları fosil yakıtlar kullandığı için küresel ısınmaya neden olmaktadır. Atmosfere salınan karbondioksit miktarı bu hızla artmaya devam ederse dünyanın ortalama sıcaklığı yükselecek ve iklim değişikliğine yol açacaktır. Aynı zamanda fosil yakıtların bu hızla kullanılması sonucu kısa sürede tükenmesi söz konusu olacaktır. Bu toplantımızın amacı çevre dostu bir taşıtın hangi özelliklere sahip olması gerektiğini belirlemektir. 2. İkinci aşamada öğretmen öğrencilere 10 dakika içinde akıllarına hangi fikir gelirse söylemelerini ister ve bu fikirleri not etmek için 2 yazıcı belirler. Sonra öğrenciler çevre dostu bir aracın sahip olması gereken özellikler ile ilgili fikir üretmeye başlar. Öğretmen ya da tartışmanın lideri olan öğrenci gülünç ve saçma olabilecek fikirlerin de not edilmesini ister. 3. Üçüncü aşamada 10 dakikalık süre bittikten sonra not edilen fikirler teker teker okunarak bilimsel bilgiler çerçevesinde analiz edilir, eleştirilir ve değerlendirilerek düzenlenir. Örneğin bu süreç sonunda taşıtın alternatif enerji kaynaklarını, parantez içinde rüzgar, güneş ve benzeri, kullanması gerektiğini, kaportasının aerodinamik bir yapıda olması ve enerjiyi depolaması gibi özelliklerin olması gibi sonuçlara varılabilir. 4. Dördüncü aşamada öğretmen ya da grup lideri elde edilen sonucun yeterli olup olmadığına grup ile birlikte değerlendirerek tartışmaya devam edilip edilmeyeceğine karar verir. Tablo sonu. Balık kılçığı tekniği. Balık kılçığı bir olayın ya da problemin temel ve alt nedenlerini organize ederek göstermeye yarayan bir problem çözme tekniğidir. 1943'te Kaoru Ishikawa tarafından geliştirildiği için Ishikawa diyagramı olarak da bilinir. Bu teknik sayesinde öğrenciler problem ya da olayı derinlemesine inceleme ve problemin öğeleri arasındaki ilişkileri fark etme olanağı bulur. Balık kılçığı tekniği şu adımlarla oluşur. 1. Bir problem üzerinde uzlaşılması ve bunun tahtanın ortasının sağına yazılması, daha sonra problemin yuvarlak içine alınması ve bu yuvarlığa doğru uzanan yatay bir çizginin çizilmesi. 2. Bir problemin ortaya çıkmasının en önemli nedenleri üzerine bir beyin fırtınası yapılması, bu nedenler 6 kategoriden oluşabilir. A. İnsanlar, süreçle ilgili herkes. B. Yöntemler, bir sürecin nasıl gerçekleştirildiği ya da süreci gerçekleştirmek için gerekli olan politikalar, prosedürler, kurallar ve düzenlemeler. C. Makinalar, işi yerine getirmek için gerekli olan ekipmanlar, bilgisayar ve araç gereçler. D. Materyaller, nihai ürünü üretmek amacıyla kullanılacak ham maddeler, kağıt, kalem ve benzeri. E. Ölçümler, sürecin kalitesini değerlendirmek için kullanılan ve süreçten üretilen veriler. F. Çevre, sürecin oluştuğu yer, zaman, sıcaklık ve kültür gibi durumlar. 3. Her neden kategorisinin ana oka, dal oluşturacak şekilde yazılması. 4. Problemin olası bütün sebepleri ile ilgili beyin fırtınası yapılması. Bu neden oldu sorusuna verilecek cevapların uygun kategoriye bir dal çizerek yazılması. 5. Tekrar bu neden oldu sorusunu her neden kategorisi için sorulması ve gelecek cevapların neden kategorilerinin alt kategorisini temsil edecek şekilde çizilecek dallar üzerine yazılması. 6. Grubun fikir üretmesi bittiği zaman diyagram üzerinde az fikirlerin üretilmiş olduğu yere odaklanılması. Örnek uygulama: Ahmet öğretmen sosyal bilgiler dersinde çevre kirliliğinin nedenlerini belirlemek için öğrencileriyle birlikte beyin fırtınası yaparak şöyle bir balık kılçığı diyagramı oluşturmuştur. Balık kılçığı diyagramı üzerinde soldan sağa endüstrileşme, fabrikalardan çıkan dumanlar, sıvı ve katı atıklar, hava kirliliği, toprak kirliliği, su kirliliği, ortamlar, ısınma yöntemi, odun, kömür, doğalgaz, aşırı petrol kullanımı, aşırı kömür kullanımı, orman tahribatı, doğal kaynakların ölçüsüz kullanımı, insanlar, nüfus artışı, plansız kentleşme, orman yangınları, uçaklar, gemiler, arabalar, taşıtlar, çevre kirliliği. 6. Şapkalı düşünme tekniği. Öğrencilerin bir konu ya da problemi yanlı düşünerek farklı bakış açılarıyla değerlendirmelerine ve karar vermelerine olanak sağlayan bir tekniktir. Bu teknik Edward de Bono tarafından geliştirilmiştir. Bu teknikte amaç öğrencilere bir konuyu ya da probleme farklı yönlerden bakabilmelerini ve çok yönlü düşünmelerini öğretmektedir. Bu teknikte öğrenciler 6 farklı renkte şapka takar ve her şapkanın gerektirdiği biçimde düşünerek konu ya da problem hakkında fikir üretir. De Bono'ya göre şapkaların renkleri ve düşünme tarzları şöyledir. Tablo 10.2'de Bono, parantez içinde 1999. Bono'ya göre şapka renkleri ve düşünme tarzları. Beyaz şapka. Fotoğrafta beyaz şapka vardır. Tarafsız ve objektif şapkadır. Objektif doğruları ve sayıları dikkate alarak var olan bilgilere odaklanır. Bu şapkayı takan kişi konu ya da problem hakkında bilinenleri, sayısal verileri ve bilimsel bilgileri kullanarak açıklar. Kırmızı şapka. Kırmızı şapka görseli yer almaktadır. Öfke, kızgınlık ve heyecan gibi duyguları temsil eden şapkadır. Kırmızı şapka duygusal bakış açısını yansıtır. Bu şapkayı takan kişi konu ya da problemin kendisini duygusal yönden nasıl etkilediğini ve ona ne hissettirdiğini açıklar. Siyah şapka. Siyah şapka görseli yer almaktadır. Mutsuz ve olumsuz şapkadır. Bir şeyin neden olmayacağına yönelik olumsuz ve kötümser bakış açılarını ifade eder. Bu şapkayı takan kişi konu ya da problemin ortaya çıkaracağı sorunları, olumsuzlukları, riskleri eleştirel bir şekilde açıklar. Sarı şapka. Sarı şapka görseli yer almaktadır. Mutlu ve olumlu şapkadır. Bir şeyin neden olması gerektiğine yönelik olumlu ve iyimser bakış açılarını ifade eder. Bu şapkayı takan kişi konu ya da problemin ortaya çıkaracağı yararları ve avantajları yapıcı bir şekilde açıklar. Yeşil şapka. Yeşil şapka görseli yer almaktadır. Yeşil renk bitkileri, verimi ve bolluğu temsil eder. Yeşil şapka yeni ve yaratıcı fikirleri ifade eder. Bu şapkayı takan kişi konu ya da problemin çözümüne yönelik yeni ve yaratıcı fikirler üretir. Mavi şapka. Mavi şapka görseli yer almaktadır. Serin kanlı ve her şeyin tarafı olan bir şapkadır. Düşünme sürecinin kontrolünü ve düzenlemesini yapar. Bu şapkayı takan kişi diğer şapkaların ifade ettiklerini özetler, değerlendirir ve sonuçlara ulaşır. Öğretmen bu tekniği bütün sınıfla aynı anda uygulayabileceği gibi sınıfı şapka sayısı kadar gruplara ayırarak da uygulayabilir. Öğretmenin altı şapkalı düşünme tekniğini uygularken yapması gerekenler şöyledir. Tartışma konusunu ya da problemini tanımlar. Grupların fikirlerini ifade etme sırasını ve zamanını planlar. Gerektiğinde grupların fikirlerini ifade ederken değişiklik yapmalarını ister. Fikir üretiminde değişiklik yapmak için gruplardan gelen talepleri karşılar. Uygulama bittikten sonra grupların ifade ettikleri düşünceleri özetleyerek değerlendirir. Örnek uygulama. Bir biyoloji öğretmeninin genetiği değiştirilmiş tarım ürünleri, parantez içinde GDO, hakkında altı şapkalı düşünme tekniğini uygulamak istediğini düşünelim. Bu amaçla öğretmen sınıfı altı gruba ayırmış ve her bir gruba rastgele farklı renkteki şapkaları dağıtmıştır. Öğrencilerin düşüncelerini beyaz, siyah, sarı, kırmızı, yeşil ve mavi şapka sırasına göre ifade etmelerini istemiştir. Beyaz şapka. Genetiği değiştirilmiş ürün, bir canlıya başka bir canlının genlerine aktarılarak yeni bir canlı oluşturulmasıdır. GDO'lu ürünlerin %99'u böcek öldüren zehir içerir ve kimyasal ilaçlara dayanıklıdır. Mısır, soya, kanola ve pamuk dünyada en fazla ticareti yapılan GDO'lu ürünlerdir. Dünyada 192 ülkenin 167'sinde GDO'lu tarımsal üretim yapılmamaktadır. Parantez içinde GDO'lu ürünler 2015. Siyah şapka, GDO'lu ürünlere karşıyım. Çünkü bu ürünler insan sağlığını olumsuz etkiler. Özellikle insanlarda alerjik hastalıklara neden olur. Aynı zamanda biyoçeşitliliğe zarar verir. GDO'lu ürünler ekildiğinde pek çok yararlı böcek ve kelebek türünün ölmesine ve neslinin tükenmesine neden olmaktadır. Sarı şapka. GDO'lu ürünlerin üretilmesi bir ihtiyaçtır. Çünkü insan nüfusu gittikçe artmaktadır ve bu artan nüfusu doyurmak için daha fazla tarımsal ürüne gereksinim vardır. Mevcut tarımsal ürünlerle nüfusu doyurmak çok pahalıya mal olmaktadır. GDO'lu ürünler ekildiğinde hem daha fazla ürün yetiştirebilmekte hem de besin değeri daha yüksek olmaktadır. Bu da ülke ekonomisi için çok yararlıdır. Kırmızı şapka. GDO'lu ürünlerin çevreye ve insan sağlığına zarar vermesi beni endişelendiriyor. Yüksek besin değerine sahip gıdaların insanlar tarafından daha ucuza alınabilmesi ve böylece aç olan insan nüfusunun doyurulabilecek olması beni sevindiriyor. Yeşil şapka. GDO'lu ürünler diğer doğal bitkilerden izole olarak özel seralarda yetiştirilebilir ya da GDO'lu ürünleri ekmek yerine çiftçiler organik ürünleri yetiştirmek için teşvik edilebilir. Ayrıca ekim yapılacak alanların yetersizliğinin üstesinden gelinmesi için şehirlerde binaların damları ekim, parantez içinde topraksız besin suları içinde yapılabilecek hale getirilebilir. Mavi şapka, GDO'lu ürünlerin riskleri olduğu gibi yararları da vardır. İnsan ve çevreye zarar vermeleri endişeye sebep olurken olumlu tarafları insanlığın geleceği için bir umuttur. Bu ürünlerin ayrı yerlerde ekilmesi ya da organik tarımın desteklenmesi bir çözüm olabilir. GDO'lu ürünlerin yetiştirilmesi bir zorunluluk ise çevreye ve insan sağlığına en az zarar verecek şekilde yetiştirilmelidir. Ayrıca pazar ve marketlerde tüketicilerin hangi ürünlerin GDO'lu olduğu konusunda bilgilendirilmesi gereklidir. Ancak çiftçilerin GDO'lu ürün yerine organik ürünler yetiştirilmesi konusunda bilgilendirilmesi ve desteklenmesi daha önemlidir. Altı şapkalı düşünme tekniğinin öğrencilere sistematik düşünme becerisi kazandırması, empatik, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmesi, avantajları iken öğrencileri hoşlanmadıkları düşünceleri savunmaları için zorlanması, uzun zaman alabilmesi ve kalabalık gruplarda uygulanmasının zorluğu bu tekniğin dezavantajlarıdır. 6. Ayakkabılı uygulama. Edward de Bono tarafından geliştirilen bu teknik, kişilerin herhangi bir durum karşısında nasıl davranmaları gerektiğine yardımcı olmayı ve problem çözme becerisinin geliştirmeyi amaçlamaktadır. Altı şapkalı uygulama tekniğinde kişi duruma karşı tek bir şapkanın gerektirdiği bakış açısıyla yaklaşırken, altı ayakkabılı uygulamada kişi her ayağına farklı bir ayakkabı giyerek yaklaşabilir ve bu durum altı şapkalı düşünme tekniğine göre daha esnek bir yaklaşım sağlar. Ayakkabılar ve işlevleri şöyledir. Tablo 10.3 ayakkabı renkleri ve işlevleri. Turuncu lastik çizmeler. Turuncu lastik çizmelerin olduğu resim görülmektedir. İtfaiyeci ve kurtarma görevlerini çağrıştıran bu ayakkabı tehlike ve aciliyet gerektiren durumlarda kullanılır. Amacı acil duruma müdahale ederek tehlikeyi azaltmak ve güvenliği sağlamaktır. Pembe ev terlikleri. Pembe ev terlikleri görseli yer almaktadır. Pembe, kadınlara özgü bir renk olup evi, aileyi, rahatlığı çağrıştırır. Amacı insanları korumak, onlara acımak, insanların duygu ve hassasiyetlerine karşı duyarlı olmaktır. Gri spor ayakkabı. Gri spor ayakkabı görseli yer almaktadır. Gri renk hem beynimizi, ana maddesi olan gri hücreleri hem de sisi, dumanı ve net görmemeyi çağrıştırırlar. Amacı var olan durum ya da problemle ilgili araştırma, inceleme yaparak bilgi almaktır. Mor binici çizmeleri. Mor binici çizmeleri görseli yer almaktadır. Roma İmparatorluğu'nun rengi olan mor yetkiyi çağrıştırıyor. Aynı zamanda atı süren jokeyler de bu ayakkabıyı giyer. Amaç kişinin resmi bir yetkiyle hareket ederek bu yetkinin gerektirdiği rolü oynamasıdır. Lacivert resmi ayakkabı. Lacivert resmi ayakkabı görseli yer almaktadır. Donanmanın rengi olan lacivert her zaman aynı sırada ve şekilde yapılan rutin işleri çağrıştırır. Amacı rutin işleri yaparak ve prosedürleri takip ederek insan hayatını kolaylaştırmaktadır. Kahverengi yürüyüş ayakkabısı. Kahverengi yürüyüş ayakkabısı görseli yer almaktadır. Kahverengi toprağı zemini ve ayağın yere sağlam basmasını çağrıştırıyor. Bu topraklar, bu ayakkabılar zor koşullarda kullanılabilecek pratik ve sağlam ayakkabılardır. Amacı kişinin inisiyatif alarak, pratik ve esnek davranarak soruna çözüm bulmasıdır. Örnek uygulama. Aşağıdaki örnekler öğretmenlerin hangi durumlarda hangi ayakkabıyı giyerek duruma yaklaşmaları gerektiği konusunda verilmiştir. Turuncu lastik çizmeler. Bir sınıf öğretmeni bir önceki derste iki öğrencisinin birbiriyle tartıştığını ve okul çıkışında kavga edeceklerini işitir. Öğrencilerin birbirlerine zarar vermesini engellemek ve güvenliği sağlamak için turuncu lastik çizmenin gerektirdiği bakış açısıyla duruma yaklaşır. Her iki öğrenciyi son derste yanına çağırarak arabuluculuk yapar ve öğrencileri barıştırır. Burada pembe ev terlikleri yaklaşımıyla da öğrencilerini koruyup duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışabilir. Pembe ev terlikleri. Bir sınıf öğretmeni derse girdiğinde arka sıradaki ağlayan bir öğrencinin olduğunu fark eder. Bu durumda pembe ev terliklerini giyerek duruma yaklaşır, öğrencinin neden ağladığını bir anne gibi anlamaya ve problemi çözmeye çalışır. Eğer tehlikeli bir durum varsa turuncu lastik çizme yaklaşımıyla tehlikeyi azaltmaya ve güvenliği sağlamaya çalışabilir. Gri spor ayakkabı. Sınıfta çalışkan bir öğrenci ile tembel bir öğrencinin kavga ettiğini düşünelim. Bu durumda öğretmenler daha çok çalışkan öğrenciyi kollayıp tembel öğrenciyi suçlayabilir. Böyle bir durumda öğretmen gri spor ayakkabıyla soruna yaklaşabilir. Bunun için iki öğrenciyi önce bireysel olarak dinler. Daha sonra bu durumun şahitlerini dinler ve yeterince bilgi topladıktan sonra kimin suçlu olduğunu belirleyerek gerekli adımları atabilir. Burada öğretmen aynı zamanda kahverengi yürüyüş ayakkabısıyla duruma yaklaşarak inisiyatif almalı ve pratik çözümler üretmelidir. Mor binici çizmeleri. Ahmet öğretmen öğrencilerine karşı sevecen davranan ve onların sorunlarıyla yakından ilgilenen bir öğretmendir. Ancak bir öğrenci öğretmenin bu yakın davranışlarından cesaret alarak öğretmen-öğrenci ilişkisine uygun olmayan bir davranış sergilemiştir. Bu durumda Ahmet öğretmen mor binici çizmelerini gerektirdiği yaklaşımla olaya yaklaşır ve otoriteyi tekrar sağlar. Öğretmen burada lacivert ayakkabının gerektirdiği yaklaşımla sınıf kurallarına dikkat çekebilir. Lacivert resmi ayakkabı. Öğretmenler meslek yaşamında pek çok rutin işi yapar. Prosedürleri takip eder. Örneğin sınav sorularının hazırlanması, okunması, ders planları hazırlama ve bunları uygulama gibi. Böyle durumlarda öğretmenler lacivert resmi ayakkabının gerektirdiği yaklaşımla bu işleri yapabilir. Bu işler yaratıcılık gerektirmediği halde öğretmenlik mesleğini kolaylaştırmaktadır. Kahverengi yürüyüş ayakkabısı. Bir fen bilimleri öğretmeni isport ocağını kullanarak suyun hallerini öğrencilere gösterecek. İspirto ocağının ispirtosunun bittiğini ve laboratuvarda ispirto kalmadığını fark eder. Bir ısı kaynağı kullanmadan deney gerçekleştiremeyeceğinden dolayı bu soruna kahverengi yürüyüş ayakkabısının gerektirdiği yaklaşımla pratik bir çözüm bulur. İspirit ocağı yerine birkaç mum yakarak deneyi gerçekleştirir. İstasyon tekniği. Tüm sınıfın farklı aşamalardan oluşan öğrenme sürecindeki her aşamaya katkı sağlayarak bir önceki grubun yaptıklarını ileri götürmeyi öğreten öğrenci merkezli bir tekniktir. Bu teknikte öğrenciler grupça çalışarak diğer grupların yaptıkları çalışmaları değerlendirir, katkı yaparak ve ortak bir ürün oluşturur. İstasyon tekniğini uygulama süreci şöyle gerçekleştirilebilir. 1. Öğretmen istasyon tekniği uygulanacak konuyu belirleyerek tahtaya yazar. Öğretmen konu, problem ya da kavramla ilgili hangi etkinliklerin yapılacağını belirler. Bu etkinlikler konuyla ilgili şiir, hikaye, akrostiş, slogan yazma, poster, model bulmaca, deney hazırlama olabilir. 2. Öğretmen belirlediği etkinlik sayısı kadar sınıfta istasyonlar oluşturur. Parantez içinde 4 ya da 5 etkinlik masası oluşturulabilir. İstasyonlara etkinliğin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereçleri yerleştirir. 3. Öğretmen öğrencileri istasyon sayısı kadar gruba böler. Her grubun başarısı açısından heterojen bir yapıda olmasına dikkat etmelidir. 4. Her bir istasyona bir istasyon şefi atar. Bu şeflerin görevi istasyona gelen grupları bilgilendirmek ve bu süreç sonunda ortaya çıkan ürünleri sunmaktır. 5. Öğretmen her grubun her bir istasyonda kaç dakika çalışacağını söyler. Parantez içinde örneğin 5 dakika. Süre bitiminde öğrencilerin saat yönünde ya da tersi yönünde hareket etmelerini söyler. 6. Öğretmen öğrencilere yeni bir istasyona geldiklerinde önceki grubun çalışmasını okumalarını, tartışmalarını ve bu çalışmayı devam ettirmelerini söyler. 7. Bütün gruplar bütün istasyonları dolaştıktan sonra istasyon şefleri ortaya çıkan ürünleri sunar ya da sınıf panosunda sergiler. Örnek uygulama. Bir sosyal bilgiler öğretmeninin 6. sınıfta, parantez içinde 25 kişilik bir sınıf, öğrencilerle birlikte çevre kirliliği konusunda istasyon tekniğini uygulamak istediğini düşünelim. Bu amaçla öğretmen şu çalışmaları yapmıştır. 1. Öğrencilerle birlikte sınıfın dört köşesine sıra ve masaları taşıyarak dört istasyon kurmuştur. Tahtaya büyük harflerle çevre kirliliği yazmıştır. 2. Her bir istasyonun başına bir istasyon şefi görevlendirmiş, kalan 20 öğrenciden de başarı açısından heterojen yapıda 4 grup oluşturulmuştur. 3. Her istasyona o istasyonda yapılacak etkinliğe göre gerekli araç ve gereçleri, parantez içinde, kalemler, kağıtlar, makas, çevre kirliliği ile ilgili resimler, yapıştırıcı, kartonlar, el işi kağıtları ve benzeri yerleştirmiştir. 4. Grupları rastgele istasyonlara göndermiş ve her grubun her bir istasyonda 10 dakika çalışacağını belirtmiştir. Süre bitiminde grupların yaptıkları çalışmayı bırakmalarını ve saatin dönüş yönüne göre yer değiştirmelerini istemiştir. 4 istasyonda yapılması istenen etkinlikler şöyledir. 1. İstasyon, toprak, su ve hava kirliliğinin nedenleri ve sonuçları ile ilgili bir yazı yazma. 2. istasyon, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak için bir slogan yazma. 3. istasyon, çevre kirliliğinin su, hava ve toprağa etkileri ile ilgili bir poster hazırlama. 4. istasyon, çevre kirliliğine duyarlılık oluşturma ve çevrenin korunması ile ilgili şiir yazma. 4 grup 4 istasyonu dolaştıktan sonra öğretmen istasyon şeflerinin çalışmaları toplamalarını istemiştir. İstasyon şefleri yapılan çalışmaları toplamış, sınıfta sunmuş ve sınıf panolarına asmıştır. 5. Öğretmen çevre kirliliği ile ilgili yapılan çalışmayı değerlendirmiş ve geri dönüşler vererek dersi bitirmiştir. Eğitsel oyunlar. Oyun, yetenek ve zeka geliştirici belli kuralları olan, İyi vakit geçirmeye yarayan eğlenceli etkinliktir. Oyunlar çocuklar için dünyayı tanıma, anlama ve sosyalleşme araçlarıdır. Bir oyunun eğitsel amaçla kullanılabilmesi için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Kazanımlara ulaştıracak nitelikte olmalı, öğrencilerin yaşına, cinsiyetine ve genel ahlak kurallarına uygun olmalı, sınıfta oynanmaya uygun, öğrenciler için anlaşılır ve uygulanabilir olmalı, oynanması fazla zaman almamalı, öğrencilere istenmedik davranışları kazandırmamalı, öğrenciler için tehlikeli olmamalı, hem eğitsel yönü olmalı hem de öğrencilerin eğlenmesini ve zevk almasını sağlamalıdır. Sınıfta en yaygın kullanılan eğitsel oyunlar nesi var, siz olsaydınız ne yapardınız ve ben kimim oyunlarıdır. Ancak teknolojinin gelişmesiyle pek çok web tabanlı oyun ve animasyon eğitsel amaçla kullanılabilmektedir. Nesi var oyunu? İlkokul düzeyine daha uygun bir oyundur. Bu oyunda bir ebe seçilir ve sınıf dışında bir süre bekletilir. Sınıftaki öğrenciler ebenin sorarak bulacağı kavram, durum ya da nesneyi belirler. Daha sonra ebe olan öğrenci içeri çağrılır. Ebe, sınıftaki öğrencilerden istediklerini toplamda en fazla 3 defa nesi var diye sorabilir. Soru sorulan öğrenci belirlenen kavram, durum ya da nesne ile ilgili bir özellik söyler. Ebe öğrencilerin söyledikleri özelliklere göre kavram, durum ya da nesnenin ne olduğunu en fazla 3 defa tahmin ederek söyler. Daha sonra belirlenen kavram, durum ya da nesnenin özellikleri sınıfça açıklanır. Örneğin matematik dersinde bir öğretmen geometrik şekilleri öğrettikten sonra bu oyunu oynayabilir. Öğrenciler kare, dikdörtgen, üçgen, paralel kenar gibi geometrik şekilleri tutarak ebe öğrencinin tahmin etmesini isteyebilir. Siz olsaydınız ne yapardınız oyunu? Bu oyunda öğrencilerin bireysel, parantez içinde ilgi, ihtiyaç, tutum ve benzeri ya da sosyal sorunları, parantez içinde arkadaş, okul ve aile ilişkileri konu olabilir. Amacı öğrencilerin bireysel ve sosyal sorunlar karşısında problem çözme becerilerini geliştirmektir. Bu oyunda öğrenci sayısı kadar kart hazırlanır ve numaralandırılır. Kartlara örnek olay ya da durum yazılır ve altına siz olsaydınız ne yapardınız sorusu yazılır. Kartlar öğrencilere rastgele dağıtılır ya da onlara çektirilir. Öğretmen dağıtılan kartlardan rastgele birinin numarasını söyler. Kart sahibi öğrenci ayağa kalkar, örnek olayı okur ve soruyu cevaplar. Öğretmen öğrencinin verdiği cevaba katkıda bulunmak isteyen diğer öğrencilere söz hakkı vererek onların tartışmalarını ister. Daha sonra öğretmen başka bir sayı söyler, kartlar bitinceye kadar oyun devam eder. Örneğin bir öğretmen rehberlik dersinde siz olsaydınız ne yapardınız oyununu öğrencilerin empati yeteneklerini geliştirmek amacıyla kullanmak istemiştir. Bu amaçla kartın birine şu örnek olayı yazmıştır. Ayşe ve Emine sınıf arkadaşıdır. Bir gün Ayşe Emine sınıf dışındayken çantasından izinsiz olarak hikaye kitabını almıştır. Kitabı okurken kazara kitabın üzerine su dökmüştür. Emine sınıfa girince çok sevdiği hikaye kitabının ıslak olduğunu görmüş ve çok üzülmüştür. Daha sonra Ayşe'ye küsmüş ve bir daha konuşmamıştır. Emine'nin yerinde siz olsaydınız ne yapardınız? Ben kimim oyunu? Bu oyunda kişi, hayvan, nesne ya da kavramın özellikleri sayılarak öğrencilerin tahmin etmelerini istenmektedir. Bu oyun okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyinde kullanılabilir. Örneğin anaokul düzeyinde çocuklara hayvanların seslerini dinleterek hayvanın adını bulmalarını istenmesi şeklinde oynanabilir. İlkokul düzeyinde öğrencilere meslekleri tanıtırken mesleğini yapan kişinin özellikleri sayılarak kim olduğu tahmin edilmesi istenebilir. Ortaokul düzeyinde tarihi şahsiyetlerin yaptıkları işler sayılarak tahmin edilmesi şeklinde oynanabilir. Argümantasyon, parantez içinde dayanaklandırma. Argümantasyon, bir görüşte ifade edilen iddiaları doğrulayan ya da çürüten bir grup savı ileri sürerek ve o görüşün kabul edilebilirliği mantıklı bir şekilde savunarak kişileri ikna etmeyi amaçlayan sözel, sosyal ve akılcı bir etkinliktir. Bir başka deyişle, argümantasyon ortaya atılan iddiaların verilerle desteklenip gerçekleştirilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Talman, argümantasyon sürecinin nasıl olması gerektiğini incelemiş ve 6 öğeden oluşan bir argümantasyon modeli geliştirmiştir. Bu öğeler veri, iddia, gerekçe, destekleyici, çürütme ve sınırlayıcıdır. Talman'a göre bunlardan veri, iddia ve gerekçe bir argümanın temelini oluştururken destekleyici, çürütme ve sınırlayıcı ise yardımcı elemanlarıdır. Driver, Newton ve Osborne'u bu öğeleri şöyle açıklamıştır. Veri, iddiayı desteklemek için tartışmada başvurulan gerçeklerdir. İddia, verilere dayalı olarak sunulan sonuçlardır. Gerekçe, veri ile iddia arasındaki bağlantıyı doğrulamak için ileri sürülen nedenlerdir. Destekleyici, belirli gerekçeleri doğrulamayı sağlayan ve yaygın bir kabule sahip temel önermelerdir. Sınırlayıcılar, parantez içinde niteleyiciler, iddianın hangi koşullarda doğru olacağını belirtir. Çürütücüler, iddianın doğru olmayacağı zamanları belirtir. Tan'ın 1958 modeli şöyle şematize edilebilir. Bir şema şeklinde en üst basamağında sınırlayıcı parantez içinde S başlığının bulunduğu bir dikdörtgen bulunmakta. Ok işaretiyle aşağısında veri vardır. Veriden ok işaretiyle iddiaya ulaşılmıştır. İddia aşağıda çürütücü ve gerekçe. Gerekçe ise destekleyiciye bağlanmıştır. Örnek uygulama. Fen bilimleri öğretmeni Sedat Bey, açık hava basıncının varlığını kanıtlamak için öğrencileriyle bir deney yapmıştır. Deneyde öğrenciler ağzına kadar su dolu bardakların üstüne bir kağıt parçası koymuşlar ve bardakları ters çevirdiklerinde suyun dökülmediğini gözlemlemişlerdir. Bunun sebebinin açık hava basıncı olduğunun sonucuna varmışlardır. Sedat Bey öğrencilerine, "Eğer bardağı yarısına kadar su doldurup deneyi yapsaydık ne olurdu?" diye sormuş ve öğrencilerden tartışmalarını istemiştir. Bir öğrencinin Talmud modeline göre söylemi şöyledir. Öğrenci, "Ağzına kadar su dolu bardağın üstüne kağıt koyup ters çevirdiğimizde suyu dökülmedi." Parantez içinde veri. Bu yüzden büyük olasılıkla parantez içinde sınırlayıcı. Suyun yarısını döküp deneyi yapsak da su dökülmez. Parantez içinde iddia. Çünkü bardağın içindeki suyun kağıda yapacağı basınç açık hava basıncından daha küçüktür. Parantez içinde gerekçe. Bardakta su bulunduğu sürece suyun miktarı ne olursa olsun bardağın içindeki basıncı dışarıya göre azaltacaktır. Parantez içinde destekleyici. Ancak bu deneyde bardağın dışarıdan hava almamasına, parantez içinde çürütme, dikkat etmemiz gerekir. Dışarıdan bardağa hava girerse bu durumda bardağın içerisindeki basınç daha fazla olacağı için su dökülür. Şablon yer almaktadır. En üstte büyük olasılıkla büyük S. Ok işaretiyle hemen alt sol tarafında ağzına kadar su dolu bardağa kağıt koyup ters çevirdiğimizde su dökülmez ve ok işaretiyle sağ tarafına bağlanan bir dikdörtgende suyun yarısını döküp deneyi tekrarlarsak da su dökülmeyecektir. İyi. Ancak hemen altında bardağa dışarıdan hava girmemesi gerekir. Ç. Yan tarafında çünkü bardağın içindeki suyun kağıda yapacağı basınç açık hava basıncından daha küçüktür. G. Hemen altında bardakta su bulunduğu sürece suyun miktarı ne olursa olsun bardağın içindeki basınç dışarıya göre düşük olacaktır. D. Destekleyici. Şekil 10.3 öğrencinin Talmud modeline göre söylemi. Yapılan çalışmalarda fen derslerinde argümantasyona dayalı öğretim yapıldığında öğrencilerin daha kaliteli tartışmalar yaptığı, anlamlı öğrenmenin gerçekleştiği ve başarılarının arttığı belirlenmiştir. Bilişsel çıraklık. Bilişsel çıraklık tekniği öğrenciyi gerçek ve özgün uygulamaları içeren etkinliklerle ve sosyal etkileşimlerle geleneksel çıraklığa, parantez içinde zanaat çıraklığı, benzer bir tarzda kültürlemeyi amaçlayan bir tekniktir. Bu teknikte geleneksel çıraklık gibi kişi bir uzmanın, parantez içinde ustanın eşliğinde işe başlar. Kişinin becerisi arttıkça uzman yardımını kademe kademe azaltır ve kişi becerileri tek başına yapılabilecek düzeye geldiğinde süreç sona erer. Bilişsel çıraklık öğrenme çevresinin içerik, yöntem, sıralama ve sosyoloji olmak üzere 4 boyutu vardır. Kellons, Hawkins and Carver'a göre bu boyutlar 1. İçerik, uzmanlık için gerekli olan bilgi türleridir. İçerik alan bilgisiyle sezgisel kontrol ve öğrenme stratejilerini kapsar. 2. Metot, uzmanlığın geliştirilmesini destekleyen yöntemlerdir. Bunlar modellik, koçluk, destekleme, ifade etme, yansıtma ve keşfetme yöntemleridir. 3. Sıralama, öğrenme etkinliklerini düzenleme yaklaşımıdır. Bu boyutta öğrenme etkinlikleri basitten karmaşığa, genelden özele doğru sıralanmalı ve değişik durumlarda pratik yapılmalıdır. 4. Sosyoloji, öğrenme çevresini oluşturan sosyal özelliklerdir. Buna göre yaşamla ilgili görevler verilmeli, öğrencilerin işbirliği içinde birbiriyle çalışmasına ve birbirlerinden öğrenmesine olanak sağlanmalı ve görevlerin öğrencilerin kişisel amaçlarına uygun olmasına dikkat edilmelidir. Örneğin KPSS 2012, 1. Birinci sınıf öğretmeni yazma güçlüğü çeken öğrencilerine öğrettiği harfleri önce nasıl yazıldığını gösterir, sonra onlara yardım ederek parmaklarıyla havada, masada ve defterde yazmaları için rehberlik eder. Öğrencilerin yapamadıkları durumlarda onların elinden tutarak yardımcı olur. Öğrencilerin yazma becerisi de geliştikçe verdiği desteği kademe kademe azaltır. Bilişsel çıraklık tekniğinin öğrencilere bir kültürün üyesi olma fırsatı vermesi, onların anlayışlarını geliştirmesi, problem çözme becerilerini arttırması ve derslere karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlaması gibi avantajları vardır. Ekiple öğretim. İki ya da daha fazla öğretmen ve asistanların birbirlerini destekleyerek herhangi bir konuyu büyük bir grupla öğretim, küçük grupla tartışması, küçük grup tartışması ve bağımsız çalışmalar yoluyla öğrenmek ve öğretmek için çeşitli teknik yardımlar alarak bir grup öğrenci için planlamasını, öğretmesini ve değerlendirmesini içeren bir düzenlemedir. Bu tanıma göre ekiple öğretim şu özelliklere sahiptir. Ekiple öğretim bir konuyu ya da konuları öğretmek ve öğrenmek için yapılan bir öğretim süreci düzenlemesidir. 2. Ekiple öğretimde sadece öğretmenler değil onların yardımcıları, parantez içinde asistanlar da bulunur. 3. Ekiple öğretimde büyük grupla öğretim, küçük grup tartışmaları ve bağımsız çalışmalar yapılır. 4. Ekiple öğretimde geleneksel sınıfların iki katı ya da daha fazla sayıda öğrenci bulunabilir. Ekiple öğretimde öğretmenler bir konuyu disiplinler arası bir yaklaşımla birlikte değişik yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilere öğretebilir. Örneğin fen bilgisi öğretmeni sürat kavramını öğrettikten sonra matematik öğretmeni bununla ilgili hız problemleri çözdürebilir. Benzer şekilde sosyal bilgiler öğretmeni otomobillerin tarihi gelişimini anlattıktan sonra trafik dersinde trafik kuralları işlenebilir. İngilizce dersinde ulaşım ve adres tarifi konusu işlenirken Türkçe dersinde trafik kazalarının nedenleri ve sonuçları ile ilgili bir kompozisyon yazdırılabilir. Resim dersinde trafik kazalarının nedenleri ile ilgili bir resim çizdirilirken beden eğitimi dersinde koşu yarışları yapılabilir. Böylece öğrencilerde aynı konu ile ilgili farklı bakış açıları oluşabilir. Mikro öğretim. Mikro öğretim bir öğretmenin ya da öğretmen adayının sınıf içi uygulamalarından bir kesitin videoya kaydedilerek bir uzman ve öğretmenlerden oluşan bir grup tarafından izlenmesi, değerlendirilmesi ve geri dönüş verilmesi yoluyla öğretmenin mesleki bilgi ve becerisini arttırmayı amaçlayan bir tekniktir. Mikro öğretim tekniği hizmet öncesinde aday öğretmenlerin mesleğe hazırlanması için kullanılabileceği gibi hizmet içi olarak da öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlamak amacıyla kullanılabilir. Mikro öğretim tekniğinin uygulanması temel olarak 4 aşamadan oluşur. 1. Briefing. Bu aşamada öğretmen anlatacağı konu, kullanacağı yöntem ve beceriler konusunda bilgilendirilir. 2. Öğretim. Bu aşamada öğretmen briefing aşamasında öğrendiklerini uygulamaya koyar ve bu sırada uygulaması videoya kaydedilir. 3. Analiz ve tartışma. Bu aşamasında öğretmenin videoya kaydedilen uygulamasının bir kısmı izlenir, tartışılarak değerlendirilir ve öğretmene uygulaması konusunda geri dönüş verilir. 4. Tekrar öğretim. Bu aşamada öğretmen tartışma ve analiz aşamasında verilen geri dönütler doğrultusunda planlama yapar ve uygulamayı tekrarlar. Öğretmenin tekrar uygulaması tekrar videoya kaydedilerek tekrar analiz edilir ve tartışılır. Bu aşamalar temel olarak bilginin kazanılması, becerinin kazanılması ve bunların transferi amacıyla yapılmaktadır. Örnek uygulama. 1. Briefing. Aday öğretmene sosyal bilgiler dersinde Akdeniz bölgesi konusu sunuş ve buluş yoluyla öğretim stratejisini, anlatım tartışma yöntemini kullanarak Gagne'nin eğitim durumları modeline göre arkadaşlarına anlatması söylenmiştir. 2. Öğretim. Bu aşamada öğretmen çeşitli araç gereçler, parantez içinde harita, ders kitabı, akıllı tahta ve benzeri kullanarak Gagne'nin eğitim durumları modeline göre parantez içinde dikkat çekme, hedeften haberdar etme, güdüleme, ön bilgileri hatırlatma, uyarıcı materyalleri sunma, öğrencilerle etkileşme, davranış ortaya çıkarma, dönüt verme, düzeltme yapma ve kalıcılığı sağlama, Akdeniz bölgesi konusunu anlatmış, bu sırada uygulaması videoya kaydedilmiştir. 3. Analiz ve tartışma. Öğretmenin bu uygulaması öğretim üyesi ve diğer arkadaşları tarafından izlenmiştir. Bu sırada öğretmenin uygulamaları analiz edilmiş ve tartışılarak değerlendirilmiştir. Öğretmenin dersi daha iyi nasıl işleyebileceği konusunda geri dönüt verilmiştir. 4. Tekrar öğretim. Öğretmen bu geri dönütler doğrultusunda Akdeniz bölgesi konusunu tekrar planlayarak öğretmiştir. 5. Öğretmenin tekrar uygulaması da videoya kaydedilmiş, tekrar analiz edilerek öğretmene geri dönütler verilmiştir. Öğretmenin becerileri bu şekilde geliştirildikten sonra öğrendiklerini gerçek sınıf ortamlarına aktarmaya hazır hale gelmiştir. Benzetim. Parantez içinde benzetişim, simülasyon. Benzetim, geleneksel sınıf ortamından ya da klasik testlerden farklı olarak öğrencilerin mümkün olduğu kadar gerçek durumlara yakın ortamlardan çalışmalarına izin veren ve onlara oturdukları sıralarda değil, ayaklarının üzerinde uygulayarak düşünme fırsatı sağlayan bir tekniktir. Bu teknik, sağlık, parantez içinde hemşirelik ve doktor eğitimi, mühendislik, havacılık, pilot eğitimi, savunma, askeri eğitim alanlarında ve sürücü eğitiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Simülasyon tekniğinin uygulanması için 5 eleman ve bunlarla ilişkili değişkenlerden oluşan bir model önerilmiştir. 1. Öğretmen faktörleri. Simülasyon tekniği öğrenci merkezlidir. Öğretmen öğrenme sürecini kolaylaştırıcı rolündedir. Öğretmenin bu rolü oynayabilmesi için simülasyonun tasarımı, teknoloji kullanımı ve araç gereçleri kurulması gibi becerilere ihtiyacı vardır. 2. Öğrenci faktörleri. Simülasyon tekniğinde öğrencinin bir dereceye kadar kendi öğrenmesinin sorumluluğunu üstlenmesi beklenmektedir. Öğrenciyi etkileyen faktörler öğrencilerin yaşı, düzeyi ve programdır. 3. Eğitimsel uygulamalar. Öğretmenler eğitimsel uygulamaları ile pedagojik ilkeleri uygun bir şekilde bütünleştirdiklerinde öğrenciler daha iyi öğrenmektedirler. Bu ilkeler aktif öğrenme, geri dönüt verme, öğrenci-öğretmen etkileşimi, işbirlikli öğrenme, yüksek beklenti, farklı öğrenme stillerini dikkate alma, görev için ayrılan zaman. 4. Simülasyon tasarımı. Simülasyon etkinlikleri dersin hedeflerine, becerilere ve öğrenme ürünlerine uygun olmalıdır. Simülasyonu tasarlarken özellikle hedeflere, planlamaya, doğruluğa, karmaşaya ve ipuçlarına öğrenilenleri tekrarlayarak yansıtıcı düşünmeye dikkat edilmelidir. 5. Ürünler. Etkinliğin sonunda öğrencilerin bilgi, beceri, performans, öğrenci tatmini, eleştirel düşünme ve özgüvenlerinin gelişmesi beklenmektedir. Örnek uygulama. Bir öğretmen doğal afetler konusunu işledikten sonra öğrencilerinin okuldayken deprem sırasında ne yapmaları gerektiğini yaşatarak öğretmek istemektedir. Bu amaçla benzetim tekniğini şöyle kullanır. Öğretmen öğrencilere kendi masasının aşağı yukarı hızlı bir şekilde kaldırıp indirdiğinde bunun deprem sarsıntısını temsil ettiğini söyler. Bu sırada öğrencilerden sıralarının yanına çömelerek ellerini başlarının üzerine tutmalarını ve sarsıntının geçmesini beklemelerini ister. Sarsıntı bittikten sonra düdükle birlikte tek sıra halinde mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde dışarı çıkmaları gerektiğini belirtir ve okuldan çıkma zamanını kronometre ile ölçer. Böylece öğretmen okulun dışına en kısa ne kadar sürede çıkılabileceğini ve dışarıya çıkarken hangi problemlerle karşılaşıldığını belirleyerek gerçek depreme hazırlık yapmış olur. Deney tekniği. Bilimsel bir kanunun doğruluğunu göstermek ya da bir hipotezi test etmek amacıyla kontrollü olarak yapılan bir gözlemdir. Bu teknik öğrencilere bilimsel süreç becerilerini kazandırmak, parantez içinde gözlem, sınıflama, ölçme, tahmin etme, verileri kaydetme, yorumlama, sonuç çıkarma ve benzeri ve öğrencilerde bilimsel tutum geliştirmek açısından önemlidir. Öğretmen deney tekniğini kullanırken şunlara dikkat etmelidir. 1. Öğretmen deneyin bireysel mi, gruplama mı yoksa gösteri olarak mı yapılacağına karar vermelidir. Eğer yeterli araç gereç varsa öğrencileri gruplara bölerek deneyi yaptırması daha uygundur. 2. Öğretmenin yaptıracağı deneyi daha önce kendinin yapmış olması, deney sırasında ortaya çıkacak sorunlarla baş etmesini kolaylaştırır. 3. Deney tekniğinin uygulanması sırasında deney kim tarafından yapılırsa yapılsın mutlaka güvenlik önlemleri alınmalıdır. Özellikle tehlikeli kimyasallarla çalışırken, parantez içinde asitler, bazlar ve benzeri mutlaka gözlük, eldiven gerekirse maske takılmalıdır. 4. Deney yapılmadan önce öğrencilerin deneyin sonucunu tahmin etmesi, parantez içinde hipotez kurması, istenmeli ve bu hipotezler sınıfla paylaşılmalıdır. 5. Deney sırasında öğrenciler gözlem yapmalı ve neler gözlediklerini not almalıdır. 6. Deney sonunda öğrencilere hipotezlerin doğrulanıp doğrulanmadığı sorulmalı ve onlardan bunun nedenleri açıklamaları istenmelidir. 7. Ders bittikten sonra deneyde kullanılan araçlar temizlenerek tekrar raflara yerleştirilmelidir. Deneyler genel olarak kapalı uçlu, açık uçlu ve hipotez deneyleri olarak sınıflandırılmaktadır. 1. Kapalı uçlu deneyler. Daha önceden bilinen bilgilerin doğruluğunu ispatlamak amacıyla düzenlenmiş deneylerdir. Örneğin öğretmen açık hava basıncını varlığını ispatlamak için öğrencilere bir bardağı ağzına kadar su doldurup üzerine bir parça kağıt yerleştirerek ters çevirdiklerinde suyun dökülmeyeceğini söyler. Suyun dökülmemesinin sebebi kağıda etki eden açık hava basıncının bardağın içindeki suyun basıncından daha büyük olmasından kaynaklandığını açıklar. Daha sonra öğrenciler bardaklara su doldurup üstüne kağıt koyarak deneyi gerçekleştirirler. 2. Açık uçlu deneyler. Kapalı uçlu deneylerden farklı olarak öğrenciler deneyin bütün işlemleri kendileri uygular ve genellemelere kendileri ulaşır. Ancak öğrenciye problem durumu ve deneyin amacı söylenir. Öğrenciler sonucun doğruluğunu öğretmene veya bir otoriteye sorarak öğrenir. Örneğin bir öğretmen öğrencilere Türkiye'de erozyondan dolayı yıllık toprak kaybının milyonlarca ton olduğunu söylemiş ve bunun büyük bir kısmının tarım toprağı olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerden toprak erozyonunu engellemek için neler yapabileceklerini araştırmalarını ve buldukları sonuçları etkililiğini deneyerek, yaparak test etmelerini istemiştir. Öğrencilerin bazıları tarım toprağının sürülüş şekline göre kimileri teraslama tekniğine, kimileri ise ağaçlandırmaya bağlı olarak deney düzenekler hazırlamış ve etkililiği test etmiştir. 3. Hipotez sınama deneyler. Bu deney türünde hipotezler öğrencilerin kendileri tarafından belirlenebileceği gibi öğretmen tarafından da verilebilir. Burada öğrenciler kontrollü deneyler yaparak sonuca ulaşmaya çalışır. Deneyde ulaşılan sonuca göre hipotezin doğruluğu ya da yanlışlığı değerlendirilir. Örneğin öğretmen açık hava basıncının varlığını kanıtlamak için yapılan deneyde bir öğrencisine kağıda etki eden açık hava basıncı bardaktaki su miktarına bağlı mıdır diye sorar. Öğrenci, bardağın içinde hava olursa su dökülür diyerek bir hipotez kurar. Öğretmen öğrenciden bu hipotezi test etmesini ister. Bu amaçla öğrenciyi aynı çeşit bardaklardan birine 4'te 3'üne kadar, diğerini yarısına kadar su doldurur ve üzerine kağıt yerleştirir. Öğrenci bardakları ters çevirerek suyun dökülüp dökülmediğini test eder. Bireysel öğretim teknikleri. Bu teknikler öğrenciler arasında ilgi, ihtiyaç, yetenek ve zeka bakımından farklılıklar olduğu gerçeğinden hareketle öğretimin öğrencilerin bu farklılıklarına göre düzenlenmesi gerekliliğinden ortaya çıkmıştır. Marshall'ın "Eğer öğrencilerimiz öğrettiğimiz yolla öğrenmiyorsa o zaman onların öğreneceği yolla öğretmek zorundayız" ifadesi bireysel öğretim tekniklerinin dayandığı ilkeyi belirtmektedir. Öğretimin bireyselleştirilmesi için kullanılan teknikler bireyselleştirilmiş öğretim, programlı öğretim ve bilgisayar destekli öğretim teknikleridir. Bireyselleştirilmiş öğretim, parantez içinde Keller planı. Bireyselleştirilmiş öğretim sistemi, öğrencilerin bağımsız olarak öğrenmelerine ve böylece öğretmenin en fazla yardıma ihtiyacı olan öğrencilerle etkileşmesine olanak veren bir tekniktir. Bu teknik öğrencilerin aynı ilgi ve yeteneklere sahip olmadığını kabul ederek kendi bireysel yeteneklerine uygun bir hızla ilerlemelerini sağlar. Bireyselleştirilmiş öğretim sisteminin 5 temel bileşeni vardır. 1. Bireysel hız. Bu öğe öğrencinin kurs boyunca kendi yeteneğine uygun bir hızla ilerlemesi ve bu hıza göre ihtiyaçlarını karşılamasına izin verir. Öğrenmenin sorumluluğunun öğrenci ile paylaşılması öğrencinin öğrenme sürecine olan ilgisini arttırmaktadır. 2. Tam öğrenme. Bu öğe öğrencilerin önlerindeki materyalde uzmanlaştıktan sonra yeni materyale geçebilmelerini sağlar. Bu amaçla en üst düzeyde öğrenmeyi kolaylaştırmak için ödüller çeşitli biçimlerde sunulmalıdır. 3. Öğretmen uyarıları ve gösterdiklerini motivasyonun aracı olarak kullanma. Burada öğretmen kritik bilgiler vermek yerine öğrencinin motivasyonunu geliştirmek için dersler verir, uyarılarda bulunur ve gösteriler yapar. Ödüller, öğrenciler istenilen davranışı gösterdikten sonra pekiştirme amaçlı kullanıldığında daha da etkili olmaktadır. 4. Çalışma materyallerinde yazılı kelimelere vurgu. Öğretmen öğrenci etkileşimi yazılı metinler üzerinde gerçekleşir. Her bir ünitenin başında o ünitenin açıkça ifade edilmiş bir hedefi vardır. 5. Öğrenci gözetmeni. Bu öğe testi tekrarlama, hızlı değerlendirme, özel ders verme ve öğrenme sürecinin bireysel sosyal yanını zenginleştirmeye izin verir. Buradaki gözetmenler genellikle görevi başarıyla tamamlayan öğrencilerden oluşur. Bu gözetmenler öğrencinin performansı ile ilgili sürekli olarak öğrenciye dönüt verirler. Öğretmen yukarıda sıralanan 5 bileşeni göz önünde alarak bireyselleştirilmiş öğretimin yapılacağı dersi düzenlerken şu adımları izlemelidir. 1. Derste işlenecek konuyu ve materyalleri belirler ve konuyu ya da materyali kendi içinde anlamlı bir bütünlüğü olan birimlere böler. 2. Öğrencinin üzerinde çalıştığı birimi başarma becerisi derecesini belirlemek için değerlendirme yöntemlerini seçer. 3. Öğrencinin bir öğrenme biriminde diğerine kendi öğrenme hızıyla geçmesine fırsat verir. Öğretmen bireyselleştirilmiş öğretime uygun ders düzenlemesine öğrencinin performans alanlarını, parantez içinde, iletişim, öz bakım, psikomotor, akademik ve sosyal beceriler ve bu alanlarda mevcut performans düzeyini belirleyerek başlamalıdır. Daha sonra uzun dönemli amaç ve bu amaca ulaşmak için kısa dönemli amaçlar belirlenir. Öğrencinin kısa dönemli amaca ulaşırken yapacağı davranışlar, kullanacağı araç gereçler, performans ölçütü, değerlendirme yöntemi ve zamanı belirler. Bireyselleştirilmiş öğretim sisteminin bireysel farklılıklara duyarlı olması, öğrenmeyi öğrencinin hızına göre ayarlaması, öğrenmenin sorumluluğunu öğrenciye vermesi ve onu bu süreçte aktif kılması olumlu yönlerdir. Buna karşılık öğretim sürecinde öğretmene olan ihtiyacı azaltması, sosyal ortamlardan soyutlanmış soğuk öğrenme ortamları oluşturması, parantez içinde öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci etkileşimini azaltması ve üst düzey bilişsel becerileri, parantez içinde eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme, kazandırmakta yetersiz olması eleştirilen yönlerdir. Programlı öğretim. Programlı öğretim, Skinner'ın edimsel koşullanma teorisine dayalı olarak öğretimi bireyselleştiren bir tekniktir. Edimsel koşullanmada birey davranışı yapar ve bu davranışa karşılık olumlu ya da olumsuz pekiştireç alır. Eğer kişi olumlu pekiştireç alırsa davranışı tekrar etme eğiliminde olur, ancak alamazsa davranışını bir daha yapamaz. Dolayısıyla burada birey davranışın sonuçlarına göre yeni bir davranış kazanır. Benzer şekilde programlı öğrenmede bireyden belirli bir içerik biriminin çalışması istenir ve içerikle ilgili bir soru sorulur. Öğrencinin soruya verdiği cevabın doğruluğuna göre hemen dönüt alır. Eğer birey soruya doğru cevap vermişse bir sonraki birime geçer, vermemişse aynı birime tekrar çalışması istenir. Böylece birey sürecin sonunda amaçlanan konuyu en iyi şekilde öğrenmiş olur. Buna göre programlı öğretim dayandığı 6 temel ilke vardır. 1. Küçük adımlar ilkesi. Bu ilkeye göre öğretilecek konu kendi içinde anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde içerik birimlere ayrılır. 2. Kademeli ilerleme ilkesi. Burada küçük içerik birimlerine ayrılan konu öğretiminin aşamalılık ilkelerine bağlı olarak kolaydan zora, basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene doğru sıralanır. 3. Etkin katılım ilkesi. Öğrenci her içerik birimini kendi kendine çalışarak öğrenmeye çalışır. Burada öğrencinin öğrenip öğrenmediğini belirlemek için sürekli soru sorulur. 4. Başarı ilkesi. Öğrencinin bir içerik biriminin tam olarak öğrenmeden diğer birime geçmemesidir. Bu nedenle öğrencinin başarabileceği birimlerle başlaması öğrenme güdüsünü sürdürmesi açısından önemlidir. 5. Anında düzeltme ilkesi. Burada öğrenciye sorulan soruya verdiği cevabın doğruluğuna bağlı olarak geri dönüş verilir. Öğrenci yanlış cevap vermişse ona bunu düzeltme fırsatı, parantez içinde birimi tekrar çalışma ya da ipuçları ile verilir. 6. Bireysel hız ilkesi. Öğrencinin kendi öğrenme hızına bağlı olarak içerik birimlerini öğrenmesidir. Örnek uygulama. Konu: sindirim organları ve görevleri. 1. Sindirim sisteminin başlangıç organı ağızdır. Ağızda dil ve dişler yardımıyla besinlerin mekanik sindirimi yapılır. Soru 1. Ağızda besinlerin mekanik sindirimi ... yardımıyla yapılır. 2. Ağızdaki tükürük besin içindeki karbonhidratların kimyasal sindirimini başlatır. Soru 2. Tükürük besin içindeki ... kimyasal sindirimini yapar. 3. Ağızdan sonra besin içerikleri yutağa gelir. Yutak burundan gelen havayı soluk borusuna, ağızdan gelen besin içeriklerini yemek borusuna iletir. Soru 3. Burundan gelen havayı soluk borusuna, ağızdan gelen besin içeriklerini yemek borusuna ... iletir. 4. Yemek borusu yutaktan gelen besin içeriklerini mideye ileten organdır. Soru 4. Besin içeriğini mideye ileten organ nokta nokta noktadır. Bu teknikte içerik birimlerinin düzenlenmesinde 3 tür programlama yaklaşımı vardır. 1. Doğrusal programlama yaklaşımı. Skinner modeli olarak bilinen bu yaklaşımda öğrenciler aynı sırayı izleyerek içerik ünitelerini doğrusal bir yolla çalışırlar. Her içerik biriminin sonunda bir soru sorulur ve öğrenci bu soruyu doğru cevapladıktan sonra yeni içerik birimine geçer. Bu modelin şematik gösterimi aşağıdaki şekildeki gibidir. Yan yana dizilmiş çemberler vardır ve okla birbirlerine bağlanmışlar. İçlerine sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 rakamları yazar. Doğrusal programlama yaklaşımının iki türü vardır. A. Birinci türde öğrenciye bir ön test verilerek öğrencinin düzeyi belirlenir ve bu düzeye uygun içerik biriminden başlayarak öğrenir. Böylece öğrencinin hazır bulmuşluk düzeyi dikkate alınmış olur. Bu yaklaşımın şematik gösterimi aşağıdaki gibidir. 8 tane çember birbirine oklarla bağlanmış ve yan yana dizilmiştir. İçlerine 1'den 8'e kadar rakamlar yazılmıştır. 1 ve 4 birbirine okla ayrıca bağlanmıştır. B. İkinci türde soru bir önceki birimde sorulmuşken cevap ise bir sonraki öğrenme biriminde bulunur. Böylece içerik birimleri arasında ilişki kurulmuş olur. Bu yaklaşımın şematik gösterimi aşağıdaki gibidir. 1'den 8'e kadar rakamların olduğu çemberler iç içe geçirilerek yan yana dizilmiştir. 2. Dallı programa yaklaşımı. Bu yaklaşımda bütün öğrenciler aynı sırayı izleyerek içerik birimlerini çalışmazlar. Burada her içerik biriminde bilgi, soru ve cevap vardır. Öğrenciler verdikleri cevabın doğruluğuna bağlı olarak farklı bir yol izlerler. Eğer öğrencinin verdiği cevap doğru ise ona olumlu pekiştireç verilerek bir sonraki birime geçmesi istenir. Verdiği cevap yanlış ise cevabın neden yanlış olduğunu anlaması ve doğruyu öğrenmesi için farklı bir içerik birimine yönlendirilir. Bu yaklaşımın şematik gösterimi aşağıdaki gibidir. 3 tane çember üstte 3 tane çember altta vardır ve bunların içinde 1.1, 2.1, 3.1, aşağıdakilerde 1, 2 ve 3 rakamları yazılıdır. 1, yukarıdaki çembere eğer cevap yanlışsa diye bir okla bağlanmıştır. Eğer cevap doğruysa 1'den yan taraftaki 2'ye eğer cevap doğruysa diye bir okla bağlanmıştır. 3. Karma programlama yaklaşımı. Bu yaklaşımda içerik birimleri için doğrusal ya da dallara ayrılan program modellerinden hangisi uygunsa o tercih edilir. Böylece program hem öğrencinin hızına göre ayarlanır hem de esnekleştirilir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı rakamlarının bulunduğu çemberler yan yana dizilmiş ve oklarla birbirine bağlanmıştır. Üçten dörde geçerkenki ok ta dörtten test ve üçten dörde geçerken cevap yanlışsa diye bir ok çizilmiştir ve dörtten alt tarafa bir daire daha çizilmiş ve içine test yazılmıştır. Testten test çemberinin bulunduğu çemberde ise iki tane ok tekrar çıkmış ve iki çember daha çizilmiştir. İçlerine 4.1 ve 4.2 yerleştirilmiştir. Testteki cevap doğruysa ok işareti 5'i gösteriyor. Testteki cevap yanlışsa tekrar bölümü olarak tekrardan en başa yani 1'e ok çıkartılıyor. Programlı öğretimin avantajları. 1. Öğretmenin programı yazması kendi fikirlerini açıklığa kavuşturmasına yardımcı olur. 2. Öğretmenin öğrencilerin içerik birimlerine verdikleri cevapları incelenmesi ile yetersiz ve zor birimlerin belirlenmesi ve bunlara çözüm bulunması sağlar. 3. Öğrenci programlı öğrenmede kendi bireysel hızına göre çalışır. 4. Programlı öğretimin hazırlanması zaman gerektirmesine rağmen hazırlandıktan sonra öğrenciler bir gözlemci olmadan kendi kendilerine çalışabilirler. Böylece öğretmen çok sayıdaki öğrenciye yardımcı olabilir. Programlı öğretimin dezavantajları. 1. Bütün disiplinlere uygun değildir. 2. İçeriğin çok fazla birime ayrılması öğrencinin bir senteze varmasını engelleyebilir. 3. Öğrencilerin birbirleriyle etkileşimini azaltır. 4. Programlı öğretim materyalleri hazırlamak uzmanlık ve uzun zaman gerektirir. 5. Değerlendirmeye ağırlık vermesi öğretimi mekanikleştirir. Bilgisayar destekli öğretim. Bilgisayar, öğrencilerin öğrenmiş olduğu olgusal bilgilerle soyut kavramları birleştirmelerine yardımcı olan ve üst düzey öğrenmeye yol açan güçlü bir motivasyon aracıdır. İşte bilgisayar destekli öğretim de bireyin kendi kendine öğrenmesini sağlayan bireyselleştirilmiş öğretimin bilgisayar teknolojisi ile birleştirilmesinden oluşmuş ve bilgisayarın öğrenmenin meydana geldiği ortamın oluşturulmasında yardımcı ve tamamlayıcı bir araç olarak kullanıldığı bir tekniktir. Baker ve Yates'a göre bu tekniğin amacı 1. Geleneksel öğretimi daha etkili hale getirmek, 2. Öğrenme sürecini hızlandırmak, 3. Zengin öğrenme materyalleri sağlamak, 4. Ucuz ve etkili bir öğretim gerçekleştirmek, 4. Telafi edici öğretimi sağlamak ve 5. Öğretimin niteliğini yükseltmektir. Bu amaçları gerçekleştirmek için çeşitli bilgisayar destekli öğretim programlarını kullanılmaktadır. Bu programlar alıştırma ve uygulama, birebir öğretim, oyun, benzetim, keşif ve problem çözme programlarıdır. Her teknikte olduğu gibi bilgisayar destekli öğretimin BDÖ avantajları ve sınırlılıkları vardır. Bu tekniğin öğrencileri sürekli aktif kılması, öğretimi öğrencinin öğrenme hızına göre ayarlayarak bireyselleştirmesi, zaman ve mekan sınırlılığını ortadan kaldırması ve öğretmenin iş yükünü azaltması olumlu yönleri iken, öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci etkileşimini azaltması, yazılım ve donanımın pahalı olması ve öğretmenden yeterli teknolojik, pedagojik gibi bilgi gerektirmesi sınırlılıklarıdır. Sınıf dışı öğretim teknikleri. Öğretim sadece okulun duvarlarıyla sınırlı değildir. Okuldaki öğretimde bilgi ve beceriler belirli disiplinlere göre parça parça verilirken, gerçek hayat disiplinlere ayrılmış değildir. İşte sınıf dışı öğretim, öğrencilerin farklı alanlarda öğrendikleri bilgileri birleştirmelerine olanak sağlayan tekniklerden oluşur. Bu teknikler gezi, gözlem, sergi, görüşme ve ev ödevleridir. Gezi, gözlem ve görüşme tekniklerinin uygulanması için okul dışında bir yer gerekmesinden dolayı bunlara mekan temelli öğretim teknikleri de denir. Mekan temelli öğretim, öğrencilerin kendi toplumlarına olan güçlü bağları kullanarak ekolojik ve kültürel alan yazını öğrenmelerini sağlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda öğrenciler yakınlarındaki doğal ve kültürel çevreye alan gezileri düzenler, gözlem ve görüşmeler yaparak toplumsal ya da doğal problemlere çözüm bulmaya çalışırlar. Genel olarak sınıf dışı öğretim tekniklerinin en önemli avantajı öğrencilere birinci kaynaktan bilgi sağlaması ve okulda öğrendikleriyle gerçek yaşam arasında bağlantı kurmalarına yardımcı olmasıdır. En büyük sınırlılığı uygulamasının sınıf içi etkinliklere göre zor olması ve zaman gerektirmesidir. Gezi, mekan temelli öğretim tekniklerinden biridir. Gezi okulda ve sınıfta yapılan öğretimi tamamlamak ve gündelik yaşamla bağlantısını kurmak amacıyla yapılan planlı ziyaretlerdir. Bu teknikte öğretmen, derste işlenen konu ve kazanımlarla ilgili olarak fabrika, müze, orman, akarsu gibi, göl, baraj, hayvanat bahçesi gibi mekanların belirli amaçlar doğrultusunda gözlemlenmesi için öğrencileriyle birlikte bir planlama yapar. Gezi planı yaparken öğretmenin dikkate alması gerekenler şunlardır. 1. Öğretmenin gezilecek yeri önceden görmesi ve öğrencilerin gözlemleyecekleri yerleri belirleyebilmesi gerekmektedir. 2. Öğrencilerin velilerden ve ilgili yerlerden, parantez içinde Milli Eğitim Müdürlüğü, gezilecek yerin yetkilileri, yasal izinleri almalıdır. Öğretmen geziye kaç öğrencinin katılacağı, öğrencileri götürecek servis, yol güzergahı ve yeme içme durumunu belirlemelidir. 3. Öğrencilerin gezi sırasında uyacağı kurallar belirlenmeli ve geziden önce öğrencilere anlatılmalıdır. Öğretmenin geziye bir ya da birkaç öğrenci velisini dahil etmesi, grubu kontrol etmesi açısından yararlı olabilir. 4. Gözlemin yapılabilmesi için öğrencilerin yanlarında getirmeleri gereken araçları, parantez içinde fotoğraf makinesi, dürbün, büyüteç, kalem, not defteri ve benzeri belirlemelidir. 5. Öğretmen geziden önce gezi yerini tanıtan bir broşürü öğrencilere dağıtabilir. Öğretmen öğrencilerin gezi sırasında neleri gözlemlemeleri gerektiği konusunda da bir gözlem formu hazırlamalıdır. 6. Gezi sonunda öğrencilerin elde ettikleri veriler birlikte tartışılarak kazanımlarla ilişkilendirilmelidir. Bu teknik Dalet'in yaşantı konusuna göre birden fazla duyu organlarına hitap ettiği için öğrenilenlerin kalıcılığını sağlamada oldukça etkilidir. Örnek uygulama. Gaziantep'te öğretmenlik yapan Ahmet Bey 6. sınıflarda hayvanların üremesi, büyümesi ve gelişmesi konusunu işledikten sonra öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmesi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne bir gezi yapmayı planlar. Bu amaçla gerekli yasal izinleri alır ve öğrencilerle birlikte geziyi organize eder. Öğrencilere geziden bir gün önce hayvanat bahçesiyle ilgili bir tanıtım videosu izletir ve broşür dağıtır. Gezinin başında öğrencileri toplar ve onları gruplara ayırarak her gruba hayvanın adı, türü, yaşadığı ortam, beslenme çeşidi, boy, kilo, üreme şekli, yavru bakımı, ortalama ömrü gibi kriterlerin yer aldığı bir gözlem formu verir. Öğrencilerden grupça bu formu doldurmalarını ve hayvanların fotoğraflarını çekerek üreme durumuna, parantez içinde doğurarak, yumurtlayarak ve beslenme çeşidine göre, parantez içinde etçil, otçul, hepçil göre poster hazırlamalarını ister. Gezi sonunda öğretmen öğrencileri toplayarak gözlem formundaki verileri paylaşmalarını sağlar ve diğer günlerde ise hazırlayacakları posterleri sınıfta sunmalarını ister. Gözlem. Gözlem belirli bir ortamda ya da kurumda ortaya çıkan davranışları ayrıntılı olarak araştırmak istenildiğinde kullanılan bir veri toplama tekniğidir. Gözlem doğal ve sistematik olmak üzere iki şekilde yapılabilmektedir. Doğal gözlemde inceleme konusu olan insan ve durumlar araştırmacının bir müdahalesi olmadan olduğu gibi gözlemlenirken sistematik gözlemde ise araştırmacının belirlediği koşullar altında gözlem yapılır. Örneğin herhangi bir alanda bulunan yaban hayvanlarının gözlemlenmesi doğal gözlem iken araştırmacının elinde bulunan belirli kriterlere göre öğretmenin ders işleyişinin incelenmesi sistematik gözlemdir. Gözlem tekniği kullanılırken aşağıdaki sıra takip edilebilir. 1. Gözlemi yapılacak olgu ya da olay ya da nesne belirlenmeli ve gözlemin ne zaman, hangi sıklıkla ve kim tarafından yapılacağı planlanmalıdır. 2. Olgu, olay ya da nesnenin hangi özelliklerinin gözleneceğini belirlemek için bir gözlem formu, parantez içinde ölçme aracı hazırlanmalı. 3. Gözlem hedeflere ulaşana kadar sürdürülmeli. Bununla birlikte kişinin yaptığı gözlem yine aynı gözlem formuyla başkası tarafından yapılan gözlem sonuçlarıyla karşılaştırılıp sonuca varılmalı. 4. Gözlem raporu edilmeli ve sınıfta sunularak tartışılmalıdır. Görüşme. Görüşme kişilerin belirli bir amaç için bir konudaki bilgilerini, bakış açısını, duygu ve düşüncelerini onlara sorarak öğrenmeye dayalı bir veri toplama tekniğidir. Bu tekniğin genel olarak 3 çeşidi vardır. Bunlar 1. Yapılandırılmış görüşme. Bu görüşme çeşidinde araştırmacı kişilere önceden belirlenmiş ucu kapalı sorular sorarak bunları kaydeder. Örneğin cinsiyetiniz. A. Erkek, B. Kadın. 2. Yapılandırılmamış görüşme. Bu teknik daha çok gözlem tekniğiyle birlikte kullanılır. Araştırmacı gözlem sırasında kafasına takılan önceden belirlenmemiş soruları orada bulunan kişilere sorar. Örneğin okul içinde öğrencilerin istenmeyen davranışlarını gözlemleyen bir araştırmacının öğrenci davranışını yaptıktan sonra öğrenciye bu davranışın neden yaptığını, başarı düzeyini, aile durumunu sorması. 3. Yarı yapılandırılmış görüşme. Araştırmacının elinde kişilere sorulacak kapalı uçlu sorular vardır. Ancak kişinin verdiği cevaba göre açık uçlu sorular sorulabilmektedir. Örneğin gençlerin çevre duyarlılığını yeterli görüyor musunuz? A. Evet. B. Kısmen. C. Hayır. Neden? Öğrenciler bu teknik yardımıyla okulda işlenen bir konu ile ilgili bir uzmandan görüş alarak birinci elden bilgi toplamayı öğrenirler. Örneğin öğrenciler sindirim sistemi konusunu öğrendikten sonra sindirim sistemi hastalıkları ve tedavi yöntemleri konusunda bir dahiliye uzmanıyla görüşebilirler. Öğrenciler görüşme tekniğinin nasıl uygulanması gerektiği hakkında bilgilendirilmesi ve bir pilot uygulama yaptırılması asıl görüşmeyi daha etkili yapmalarına yardımcı olabilir. Görüşme tekniği uygulanırken şu sıra takip edilir. 1. Görüşmenin amacı belirlenmeli ve amaca uygun olarak görüşülecek kişi belirlenip randevu alınmalıdır. 2. Amaca uygun olarak yapılandırılmış ya da yarı yapılandırılmış bir görüşme formu oluşturulmalıdır. 3. Görüşme sırasında söylenenlerin kaydedilmesi için bir video ya da kayıt cihazı kullanılmalıdır. 4. Görüşmeye öğrenci kendini tanıtarak başlamalı ve görüşme sırasında görüşülenle tartışmaya girilmemeli, nazik bir dil kullanılmalı, görüşme sonunda teşekkür edilmeli. 5. Elde edilen bilgiler analiz edilerek rapor haline getirilmeli ve sınıfta sunulmalıdır. Sergi. Sergi, belirli amaçlar doğrultusunda üretilmiş ya da toplanmış olan çeşitli nesnelerin bir düzen içinde birleştirerek gösterime sunulması için kullanılan bir tekniktir. Bu teknikte öğrenciler yıl sonunda çeşitli derslerde verilen performans ve proje çalışmalarını, parantez içinde fen, matematik, teknoloji ve tasarım, resim çalışmaları ve benzeri sergileyebilecekleri gibi kendi ya da başka kültürlere ait eserleri, parantez içinde geleneksel giysiler, yerel yemekler ve benzeri sanatsal çalışmaları, parantez içinde resim, heykel ve benzeri ya da müzelerde sergilenen eserleri inceleyebilirler. Okulda bir sergi düzenlerken şunlara dikkat edilmelidir. 1. Bir sergi planı oluşturularak sergide görev alacak öğrencilerin ne yapacakları, serginin kimlere, ne zaman ve nerede sunulacağı belirlenmelidir. 2. Sergi okulda yapılacaksa okul müdürlüğünden, okul dışında yapılacaksa ilçe milli eğitim müdürlüğü ve yapılacak yerin yetkililerinden gerekli izinler alınmalıdır. 3. Öğretmen diğer zümre öğretmenleri ve öğrencilerle birlikte sergilenecek çalışmaları belirli kriterlere göre tespit etmelidir. 4. Serginin tanıtılması için afiş, pankart hazırlanmalı ve gerekli yerlere davetiyeler gönderilmelidir. 5. Sergi sırasında bir şeyler ikram edilecekse bunun için öğrenciler görevlendirilmeli ve gerekli yiyecek ve içecekler temin edilmeli. 6. Sergi bittikten sonra çalışmalar toparlanmalı ve okulda bu uygulamanın değerlendirilmesi yapılmalıdır. Ev ödevi. Ev ödevi okulda yapılan öğretimin sınıf dışındaki uzantısı olup okulda geçirilen öğrenme yaşantılarının önem ve anlam kazanmasında ve yeni öğrenme yaşantılarının edinilmesinde kullanılan bir öğretim tekniğidir. Öğrencilere etkili ev ödevleri verildiğinde öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerilerin kalıcılığı artar. Sorumluluk duygusu ve derse karşı tutumları gelişebilir. Bu yüzden öğretmenlerin etkili ev ödevlerinin özelliklerini bilmesi gereklidir. Öğrencilerin öğrenmelerini en üst düzeye çıkmasını destekleyecek ev ödevlerinin 5 temel özelliği vardır. 1. Ödevin pekiştirme, öğrenci kavrayışlarını değerlendirme ya da bilgi ve becerileri uygulama gibi açık ve anlaşılır bir akademik amacı olmalıdır ve bu amaç öğretmen ve öğrenci tarafından bilinmelidir. Örneğin öğretmen matematik kitabının 20. sayfasındaki soruları çöz şeklindeki bir ödev verdiğinde bu ödevi neden verdiğini ve nasıl değerlendireceğini öğrenciye söylemelidir. 2. Ödev öğrencinin öğrendiklerini verimli bir şekilde gösterebilmesine olanak sağlamalıdır. Bu amaçla öğretmen kesme, yapıştırma, maket oluşturma ödevleri yerine daha az zaman gerektiren akademik becerileri sergileyebilecekleri ödevler vermelidir. Örneğin öğrencilerden hücre modelini oluşturmaları yerine hücre modelinin posterini yapıp hücreyi oluşturan kısımları yapısını ve görevlerini karşılaştırmaları istenebilir. 3. Öğrenciye verilecek ödevi öğrencinin sahiplenmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla öğrenciye seçenekli ödevler verilebileceği gibi öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun ödevler de verilebilir. Örneğin Türkçe dersinde bir konu ile ilgili bilinmeyen kelimeleri sözlükte bulup cümle içinde kullan ödevi gibi tek seçenek vermek yerine bilinmeyen kelimelerle bulmaca oluştur. Bilinmeyen kelimelerin içinde bulunduğu bir hikaye veya şiir yaz gibi seçenekler verilerek öğrencinin birini tercih etmesi sağlanabilir. 4. Ödevler öğrencinin yeterlik hissi yaşamasına olanak vermelidir. Bir başka deyişle ödevler ne öğrencinin rahatlıkla yapabileceği düzeyde kolay ne de yapamayacağı kadar zor olmalıdır. Ancak ödev öğrenciyi biraz zorlamalıdır. Bu amaçla öğrencilere görev temelli değil zaman temelli ödevler verilebilir. Örneğin bütün öğrencilere 20 soruluk problem çözme ödevi vermek yerine parantez içinde görev temelli, yarım saat içinde çözebileceğin kadar problem çöz şeklinde ödev vermek, parantez içinde zaman temelli, daha uygundur. 5. Öğretmenin vereceği ödev öğrenciye ilginç ve eğlenceli gelmeli ve görsel olarak çekici olmalıdır. Örneğin öğrenciye sayfalarca matematik testi ödevi vermek yerine öğrencinin kendi problemlerini kendisinin yazacağı ve süsleyeceği bir ödev verilebilir. Kavram öğretimi teknikleri. Bu teknikler kavram öğretiminde ve kavram yanılgılarının teşhisinde ve giderilmesinde bireysel ya da grupla öğretim tekniği olarak kullanılmaktadır. Kavram nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarımdır. Genel tasarım iken kavram yanılgısı öğrencilerin kendi bakış açılarına göre doğru kabul ettikleri ancak mevcut bilimsel gerçeklerle uyum içinde olmayan görüş ve inanışlardır. Öğrenciler herhangi bir disipline ait kavramları öğrenirken ortaya çıkan kavram yanılgılarının giderilmesi öğrencilerin o disipline ait bilgileri daha kolay öğrenmeleri açısından yararlı olabilir. Bu amaçla en sık kullanılan teknikler kavram haritaları, zihin haritaları, yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç, kelime ilişkilendirme testleri ve kavram karikatürleridir. Kavram haritaları. Kavram haritaları farklı kavramlar ya da ifadeler arasındaki ilişkileri göstermeye yarayan ve bilgiyi organize eden bir araçtır. Bu teknik aynı zamanda öğretmenlere öğrencilerin sahip olduğu bilişsel şemaların görebilmelerine olanak sağlar. Kavram haritaları hazırlanırken şu özelliklerin dikkate alınması gerekmektedir. 1. Önemli kavramlar seçilerek genelden özele doğru sıralanır. Parantez içinde hiyerarşik sıralama. 2. Hiyerarşik sıralamaya göre dizilen kavramların arasındaki ilişkiler oklarla gösterilir. 3. Aynı ya da farklı hiyerarşik düzeye sahip kavramların arasında bağlantı kurulur ve ara ve çapraz bağlantılar parantezin içi okların üzeri adlandırılır. Böylece birbirine bağlanmış iki kavram ve bağlantı arasındaki ilişki bir önerme oluşturmalıdır. Örnek uygulama. Bir fen ve teknoloji öğretmeni 7. sınıfta madde ve özellikleri ünitesini işledikten sonra aşağıdaki kavram haritasını öğrencilerle birlikte oluşturmuştur. Soldan sağa. Yoğunluk, çözünürlük, genleşme, element, bileşik. Ayırt edici özelliğidir, olabilir. Hacim, saf, tek, cins, tanecik. Kütle, ortak özelliğidir. Madde, çeşididir. Saf olmayan, oluşur farklı cins tanecik. Atom, olabilir, yalıtkan, olabilir, iletken, olabilir, karışım, olabilir, homojen, olabilir, heterojen. Şekil 10.4, maddenin yapısı ve özelliklerine ilişkin kavram haritası. Kavram haritaları öğretmenler tarafından dersin planlanmasını yapmak, öğretimi zenginleştirmek, öğrencilerin ön bilgileriyle yeni bilgilerin nasıl ilişkilendirildiğini görmek, öğrenmelerini değerlendirmek, kavram yanılgılarını belirlemek ve gidermek amacıyla kullanılır. Zihin haritaları. Zihin haritası 1960'lı yıllarda beyin ve zihin üzerinde çalışan Tony Buzan tarafından geliştirilmiştir. Zihin haritası bilgiyi kolaylıkla işlenecek ve uzun süre hafızada tutulmasını sağlayacak bir yöntemle kaydeden ve düzenleyen görsel bir diyagramdır. Aynı zamanda hafıza, yaratıcılık, öğrenme ve her türlü beyin işlevine uygun görsel ve bütüncül bir düşünme aracıdır. Zihin haritası oluşturma aşamaları şöyledir. 1. Hedef kavram, konu ya da problem merkeze çizilen bir resim ile temsil edilebilir. Örneğin bir kitap yazılması planlanıyorsa ortaya kitabın resmi yerleştirilebilir. 2. Ortadaki resimden etrafa dallar yayılmalıdır. Bir ağacın dalları da ya da kökleri gibi önce ana konular ya da temalar dallandırılır. Daha sonra alt konularda dallardan yayılır. 3. Her bir dalda anahtar kelime ya da resim kullanarak harita oluşturulur. Aşağıda IMAP 8 paket programı ile hazırlanmış bir zihin haritası örneği verilmiştir. Hedef kavram, burada hedef görsel de bir adam var ve ellerini göğe doğru açarak bir mutluluk ifadesi belirliyor. Bu ana resimden etrafa dallar saçılmış ve tekrardan bu dallardan saçan tanımlar, kavramlar vardır. Bunlar arkadaşlar, aşk, hobiler, sağlık, para, aile görsellerinin olduğu dallardır, kavramlardır. Bunlar da tekrardan dallandırılmışlardır. Soldan sağa aile, eş, çocuklar, anne ve baba, kardeşler, paylaşım, para, kariyer, ev, araba, yardım, sağlık, spor, beslenme, uyku, temiz hava, arkadaşlar, gezme, sohbet, eğlence, aşk, saygı, sevgi, sadakat, cinsellik, hobiler, futbol, kitap okuma, resim yapma, avcılık, televizyon. Şekil 10.5, mutluluk kavramına ilişkin bir zihin haritası. Bu teknikle kişinin herhangi bir konu, kavram ve problemle ilgili zihinde bulunan ilişkiler görselleştirilerek kavram yanılgıları belirlenir. Ayrıca zihin haritaları değerlendirme amaçlı da kullanılabilir. Bu amaçla kullanılan kelimelerin miktarı, bilimsel terim ve kavramların doğruluk düzeyi ve kavramlar arası ilişkileri gösteren bilgilerin organizasyon derecesine göre hazırlanmış dörtlü Likert tipte bir rubrikle değerlendirme yapılabilmektedir. Örnek uygulama. 8. sınıf fen bilimleri öğretmeninin Cem Bey, Bitkiler konusunu işledikten sonra öğrencilerin bu konuyla ilgili kavram zenginliğini, kavram yanılgılarını ve kalıcılık düzeyini belirlemek için öğrencilere zihin haritası hazırlatmıştır. Bu amaçla merkezde bitkiler kavramı yer alan aşağıdaki çalışma kağıdını vermiştir. Öğrencilere bitkiler denince aklınıza gelenleri dallara yazın. Daha sonra dallara yazdıklarınızla ilgili aklınıza gelenleri yine yazarak haritayı oluşturun. Yazdığınız kavramla ilgili resim de çizebilirsiniz demiştir. Öğrencilere belirli bir süre, parantez içinde örneğin 10 dakika vermiştir. Süre bitiminde öğrenciler zihin haritalarını sınıfla paylaşarak bunları tartışmış ve öğretmen ve öğrencileri bir rubrik kullanarak değerlendirmiştir. Sol tarafta bitkiler kavramı yer alan bir çalışma kağıdı vardır. Bitkiler kavramından dallar çıkartılmıştır ve bu dalların doldurulması istenilmiştir. Öğrenciler zihin haritası sayesinde bir hazırladıkları kavramlara ilişkin bilgi düzeylerini keşfederler. İki kavramlar arasındaki ilişkilerin zihinlerinde nasıl yapılandırıldığını görürler. Üç kavramı nasıl öğrendiklerini gözleyerek kavramı öğrenmeye yönelik planlar yaparlar. Tanılayıcı dallanmış ağaç. Bu tekniğin amacı öğrencilerin problemi çözerken nasıl bir yol izlediklerini görmek ve zihinlerinde var olan kavram yanılgılarını belirlemektir. Bu tekniği geleneksel doğru yanlış tipindeki sorulardan ayıran en önemli özellik her bir doğru yanlış kararın bir sonraki doğru yanlış kararını etkileyen ve belirleyen sonuçlar içermesidir. Ayrıca geleneksel doğru yanlış yönteminde doğru cevabı tahmin etmek 2'de 1 olasılıkla iken bu yöntemde şans faktörü 8'de 1 olasılığına inmiştir. Örnek uygulama. Öğrencilerin maddenin tanecikli yapısıyla ilgili kavram yanılgılarını belirlemek için aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaç kullanılabilir. Maddenin tanecikli yapısına ilişkin bir tanılayıcı dallanmış ağaç. Madde en küçük yapı taşı molekülüdür. Doğru, dal, kütle ve hacim maddenin ortak özelliğidir. Doğru ise karışımlar saf maddelerdir. Doğru veya yanlış. Yanlış ise su saf olmayan maddelerdir. Doğru yanlış. Madde en küçük yapı taşı molekülüdür. Yanlış dendiyse yoğunluk maddenin ayırt edici özelliğidir. Doğru ise bakır iletken bir maddedir. Yanlış ise plastik yalıtkan maddedir. Doğru ve yanlış dallarından biri işaretlenir. Yapılandırılmış grid. Yapılandırılmış grid herhangi bir konu ile ilgili öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarını belirlemeye yarayan ve anlamlı öğrenmeyi ölçmeye yönelik bir tekniktir. Bir yapılandırılmış grid oluşturma adımları şöyledir. 1. Bu teknikte öncelikle yaşa ve öğrenci seviyesine uygun olarak 9-12 veya 16 kutucuktan oluşan bir tablo hazırlanır ve her kutucuk numaralandırılır. 2. Öğretmen kendisine sorular sorarak bu soruların cevaplarını tabloya gelişigüzel bir şekilde yerleştirir. 3. Öğrencilerden her sorunun cevabı olan uygun kutucukları bulması ve kutucuk numaralarını mantıksal bir sıraya göre dizmesi istenir. Burada dikkat edilmesi gereken örneğin birinci sorunun cevabına ait kutucukların kutucuklardan bazılarının ikinci sorunun cevabını da içerebilmesidir. Örneğin öğrencilerin canlıların üremesi ve gelişmesi konusundaki kavram yanılgılarını belirlemek isteyen öğretmen aşağıdaki yapılandırılmış gridi kullanabilir. Örnek uygulama. Maddenin yapısı ve özellikleriyle ilgili bir yapılandırılmış grid şöyledir. 1. Yağlı su. 2. Demir. 3. Bakır. 4. Kolonya. 5. Tuzlu su. 6. Saf su. 7. Metal para. 8. Hava. 9. Süt. Kutucukları bulunmaktadır. 1. Hangisi saf maddedir? 2. Hangisi karışımdır? 3. Hangisi çözeltidir? 4. Hangisi elementtir? 5. Hangisi bileşiktir? Öğrencilerin yapılandırılmış grid ile ilgili sorulara verdikleri cevaplar o konu hakkındaki bilgi düzeyleri, bilgi eksikleri ve kavram yanılgıları hakkında öğretmene fikir verebilir. Kelime ilişkilendirme testleri. Kelime ilişkilendirme testi öğrencinin bilişsel yapısını ve bu yapıyı oluşturan kavramlar arasındaki bağları ortaya çıkararak kavramlar arası ilişkilerin yeterlik ve anlamlık düzeyini belirlemesine yarayan bir tekniktir. Bu tekniğin temel varsayımı uzun süreli bellekten geri getirilen cevapların sırasının zihinde bulunan kavramlar arasında ve içindeki yapının önemli bir kısmını yansıttığıdır. Bu teknikte öğrenci belli bir süre içerisinde herhangi bir anahtar kavramın çağrıştırdığı kelimeleri cevap olarak verir. Ayrıca öğrenciden anahtar kavram ile yazdığı kelimeler arasında anlamlı bir cümle kurması da istenebilir. Öğrencinin verdiği cevaplarda iki kavram birbirine mesafe açısından ne kadar yakın ise o kadar sıkı ilişkilidir. Sonucuna varılır. Örnek uygulama. Bir sınıf öğretmeni canlı ve cansız varlıklar arasındaki farkları tartıştıktan sonra öğrencilerin kavram zenginliğini belirlemek için kelime ilişkilendirme testlerinden yararlanmak istiyor. Bu amaçla aşağıdaki her bir testi öğrencilere sayfa sayfa dağıtarak onlardan 45 saniye içinde akıllarına gelen kelimeleri yazmaları istenir. Sayfa 1. Cansızlar, cansızlar, cansızlar, cansızlar, cansızlar, cansızlar, cansızlar, cansızlar, cansızlar. Sayfa 2. Canlılar, canlılar, canlılar, canlılar, canlılar, canlılar, canlılar, canlılar, canlılar. Kelime ilişkilendirme testlerinde öğrencilerin anahtar kavrama verdikleri cevapların sayısına ve anahtar kavramla olan ilişkisine bakarak kavramın anlaşılıp anlaşılmadığı ya da kavram yanılgısı olup olmadığı belirlenebilir. Kavram karikatürleri. Kavram karikatürleri, konuşma balonları içinde bilimsel konuşmaların sunulması amacıyla karikatür benzeri bir tarzda tasarlanan bilişsel çizimler ya da görsel uyuşmazlıklardır. Bu karikatürler özellikle fen derslerinde tartışma yaratmak, araştırma yapmayı teşvik etmek ve öğrencilerin motivasyonlarını arttırarak öğrenme ve öğretmeyi desteklemek amacıyla kullanılmaktadır. Kavram karikatürleri sayesinde bilimsel bilgiler ile gündelik yaşam arasında bağ kurularak öğrencilerin bu bilgileri gerçek yaşam ortamlarını transfer etmeleri sağlanır. Kavram karikatürleri kullanılırken şu süreç izlenmelidir. 1. Kavramsal bir zorluğa odaklanan bir karikatür öğrencilere sunulmalı ve her öğrencinin bireysel olarak karikatüre ilişkin düşünceleri ifade etmesine izin verilmeli. 2. Bu amaçla küçük grup tartışması yaptırılarak öğrencilere alternatif fikirlerin üretilmesi için fırsat verilmeli. 3. Karikatürlerle ilgili bir anlaşmaya varılmaya çalışılmalı, daha fazlasının bulunması için mümkün olan bir araştırma yöntemi tartışılmalı. 4. Öğrencilerin konuyla ilgili araştırmalarının sonuçları sınıfla paylaşılmalı ve öğrenci görüşlerinin değişip değişmediği değerlendirilmelidir. Örnek uygulama. Öğretmen aşağıdaki karikatürü bir projeksiyonla yansıtarak öğrencilerin okumalarını ister. Görselde bir masa üzerinde dünya küresi yer almaktadır. Masanın etrafında Tom, Tweety ve Jerry karikatürleri yer almaktadır. Jerry'nin konuşma balonunda şu yazmaktadır. Dünya dönüyor. Dünya ile birlikte döndüğümüz için zıpladığımızda aynı yere düşeriz. Tom'un konuşma balonunda dünya dönseydi havaya zıpladığımızda aynı yere düşmememiz gerekirdi. Aynı yere düştüğümüz için dünya dönmüyor. Tweety'nin konuşma balonunda ise acaba kim haklı yazıyor. Öğretmen daha sonra öğrencilere kime katıldıklarını nedeniyle birlikte açıklamalarını söyler. Öğretmen öğrencilerden gelen fikirlere ve gerekçelere göre bir tartışma ortamı yaratır. Araştırmalar, kavram karikatürleri yoluyla yapılan öğretimin sınıf yönetim problemlerini en aza indirdiği ve öğretimi öğrencilerin bireysel fikirleri üzerine dayanmasını sağladığını göstermektedir. Özet. Öğretim tekniği, öğretim yöntemini uygulamaya koyma biçimi ya da sınıf içinde yapılan bütün işlemler olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak öğretim teknikleri grupla ve bireysel öğretim teknikleri olarak sınıflandırılmaktadır. Bununla birlikte grupla ya da bireysel öğretim teknikleri sınıf gibi bir ortamı gerektirirken, sınıfın dışında kullanılan gezi, gözlem, sergi, görüşme ve ev ödevi gibi teknikler de vardır. Ayrıca kavram öğretiminde ve kavram yanılgılarında giderilmesine uygun özel teknikler kullanılmaktadır. Bu açıdan bu kitapta öğretim teknikleri grupla öğretim, bireysel öğretim, sınıf dışı öğretim ve kavram öğretim teknikleri olarak sınıflandırılmıştır. Grupla öğretim teknikleri soru-cevap, beyin fırtınası, balık kılçığı, altı şapkalı düşünme, altı ayakkabılı uygulama, istasyon, benzetim, mikro öğretim, ekiple öğretim, bilişsel çıraklık, argümantasyon, eğitsel oyunlar ve deneydir. Bu tekniklerden soru-cevap, öğretmenin konuyla ilgili sorular sorarak öğrencilerin de bu sorulara cevap vererek gerçekleştirdiği bir tekniktir. Beyin fırtınası, herhangi bir soruna çözüm gerektirmek ya da bir konuda yaratıcı fikirler üretmek amacıyla kullanılan bir tekniktir. Balık kılçığı, bir olaya ya da problemin temel ve alt nedenlerini organize ederek göstermeye yarayan bir problem çözme tekniğidir. Altı şapkalı düşünme, öğrencilerin bir konu ya da problemi yanlı düşünerek farklı bakış açılarıyla değerlendirmelerine ve karar vermelerine olanak sağlayan bir tekniktir. Altı şapkalı uygulama, kişilerin herhangi bir durum karşısında nasıl davranmaları gerektiğine yardımcı olmayı ve problem çözme becerisinin geliştirmeyi amaçlamaktadır. İstasyon, öğrencilerin çalışma istasyonu sayısı kadar gruplara ayrıldığı ve her bir istasyonda bir grubun yarım bıraktığı bir görevi diğer grupların tamamlamalarına dayanan bir grupla öğretim tekniğidir. Eğitsel oyunlar, dersin kazanımlarına ulaşmak için oyunların eğitsel amaçlı kullanılmasıdır. Argümantasyon, öğrencilerin verilere dayalı olarak bir iddiada bulundukları, bu iddiayı gerçekleştirdikleri, destekledikleri, sınırladıkları ve iddianın hangi koşullarda geçersiz olacağı ifade ettikleri bir öğretim tekniğidir. Bilişsel çıraklık, öğretmenin öğrencilere bilişsel bir beceriyi kazandırmak için önce tam bir destekle öğretime başladığı, daha sonra kademe kademe desteğini azaltarak öğrencinin beceriyi yalnız başına yerine getirinceye kadar süren bir tekniktir. Ekiple öğretim, bir grup öğretmenin herhangi bir konuyu bir grup öğrenciye öğretmek amacıyla çeşitli tekniklerden yararlanarak öğretimi gerçekleştirdiği bir tekniktir. Mikro öğretim, bir öğretmenin sınıfı içi uygulamalarında bir kesitin videoya kaydedilerek bir uzman ve öğretmenlerden oluşan bir grup tarafından izlenmesi, değerlendirilmesi ve geri dönüt verilmesi yoluyla öğretmenin mesleki ilgi ve becerisini arttırmaya amaçlayan bir tekniktir. Benzetim, gerçek öğretim ortamlarının oluşturulmasının pahalı ya da tehlikeli olduğu durumlarda yapay ortamlar yaratılarak öğretimin gerçekleştirildiği bir tekniktir. Deney, bilimsel bir kanunun doğruluğunu göstermek ya da hipotezi test etmek amacıyla kontrollü olarak yapılan bir gözlemdir. Bireysel öğretim teknikleri, bireyselleştirilmiş öğretim programlı öğretim ve bilgisayar destekli öğretimdir. Bu teknikler öğrenciler arasında ilgi, ihtiyaç, yetenek ve zeka bakımından farklılıklar olduğu gerçeğinden hareketle öğretimin öğrencilerin bu farklılıklarına göre düzenlemesi gerekliliğinden ortaya çıkmıştır. Her üç teknikte içerik küçük birimlere ayrılarak öğrencinin öğrenme hızına göre bu içeriği öğrenmesi beklenir. Bireyselleştirilmiş öğretim daha çok öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin eğitilmesinde kullanılırken programlı öğretim ve bilgisayar destekli öğretim bütün öğrenciler için kullanılabilmektedir. Sınıf dışı öğretim teknikleri öğretimi sadece okulun duvarları arasından sıkıştırmayan hayatın kendisini ve öğretime dahil eden tekniklerden oluşur. Bu teknikler gezi, gözlem, sergi, görüşme ve ev ödevidir. Gezi, gözlem ve görüşme tekniklerinin uygulanması için okul dışında bir yer gerekmesinden dolayı bunlara mekan temelli öğretim teknikleri de denir. Mekan temelli öğretim teknikleri öğrencilerin farklı disiplinlerde öğrendikleri bilgileri birleştirmelerine ve günlük hayata aktarmalarına olanak sağlayan tekniklerdir. Bu teknikler öğrencilere ilk elden bilgi sunar ve öğrencilerin yaşayarak öğrenmelerini sağlar. Ancak bu tekniklerin uygulanması sınıf içi tekniklere göre daha fazla zaman ve emek gerektirir. Her alanının kendine özgü kavramları vardır. Alanın iyi anlaşılması bir anlamda kavramların iyi anlaşılmasına bağlıdır. Bu kavramların öğretimi sırasında öğrenciler sık sık kavram yanılgılarına düşmektedir. Öğrencilere yeni kavramları öğretmek ve sahip oldukları kavram yanılgılarını teşhis edip gidermek amacıyla çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Kavram öğretiminde en sık kullanılan teknikler kavram haritaları, zihin haritaları, yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç, kelime ilişkilendirme testleri ve kavram karikatürleridir. Kavram haritaları, öğrencilerin konuyla ilgili farklı kavramlar arasındaki ilişkileri görmelerine ve zihinlerinde düzenlemelerine olanak tanıyan bir tekniktir. Zihin haritaları, öğrencilerin herhangi bir konu, kavram ya da problemle ilgili zihinlerinde var olan bilişsel yapıyı ve bunlar arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaran bir tekniktir. Tanılayıcı dallanmış ağaç, öğrencilerin verdikleri her doğru yanlış cevabın bir sonraki doğru yanlış cevabını etkileyerek problem çözerken nasıl bir yol izlediklerini görmeye olanak sağlayan bir tekniktir. Yapılandırılmış grid, öğretmenin sorduğu soruların cevaplarının kutularda yer aldığı ve öğrencilerin bu kutulardan öğretmenin sorularına cevap olabilecekleri seçerek yanıt verdiği bir tekniktir. Kelime ilişkilendirme testleri, öğrencilerin belirli bir kavramla ilgili belirli bir süre içerisinde aklına gelenleri yazmasıyla gerçekleştirilen ve öğrencinin zihnindeki kavram zenginliğini ve yanılgılarını belirlemeyi amaçlayan bir tekniktir. Kavram karikatürleri, öğrencilerin dikkatlerini çekmek ve bilimsel bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla konuşma balonları içinde çelişik ifadelerin kullanıldığı bir tekniktir. Değerlendirme soruları. 1. Bir sınıf öğretmeni matematik dersinde tahtaya problemi yazdıktan sonra öğrencilerine dönerek bu problemi ilk çözene artı vereceğim demiştir. Öğretmenin bu söylemi etkili soru sorma stratejilerinden hangisine ters düşmektedir? A. Soru sıklığı, B. Adil dağılım, C. Teşvik etme, D. Vurguyu tekrarlama, E. Bekleme süresi. 2. Derste soru cevap yöntem veya tekniğinin kullanılmasında uyulması gereken en temel kural aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2013. A. Kazandırılacak niteliklerle tutarlı soru sorma, B. Açık uçlu soru sorma, C. Çekingen öğrencilere de uygun sorular sorma, D. Farklı öğrencilere uygun sorular sorma, E. Tartışmayı gerektirecek sorular sorma. 3. Fen bilimleri öğretmeni Sedat Bey öğrencilerle birlikte sürtünme kuvvetini ve etkilerini işledikten sonra öğrencilere sürtünme kuvveti olmasaydı ne olurdu diye sormuş ve öğrencilerden 10 dakika içinde akıllarına ne gelirse çekinmeden söylemeleri istenmiştir. Öğrencilerden gelen cevapları not etmek için 2 öğrenci görevlendirmiştir. Süre bitiminde öğrencilerle birlikte toplanan cevapları değerlendirmiştir. Sedat Bey'in uygulamış olduğu öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A. İstasyon, B. Beyin fırtınası, C. Fikir taraması, D. Tartışma, E. Örnek olay. İlk öğretim 6. sınıf İngilizce dersinde Eray öğretmen sınıfında aynı hikayeyi konu alan 3 köşe oluşturur. Birinci köşeyi ana fikir ve yardımcı fikir bulma, ikinci köşeyi hikayeyi yeniden yazma, üçüncü köşeyi ise hikayeyi poster yapma olarak belirler. Köşelere gerekli materyalleri koyar ve sınıfı 3'e ayırır. Her grubun köşelerde sırayla 10'ar dakika çalışmasını ister. Eray öğretmen bu dersinde hangi yöntem veya tekniği kullanmıştır? KPSS 2012. A. Konuşma halkası, B. Benzetim, C. İstasyon, D. Köşeleme, E. İlgi grupları. 5. Mehmet öğretmen sosyal bilgiler dersinde GDO'lu ürünlerin farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesi için sınıfı gruplara ayırmıştır. Grupların GDO'lu ürünleri tarafsız, olumlu, olumsuz, yaratıcı düşünmelerini ve bu düşüncelerini sınıfla paylaşmalarını istemiştir. Mehmet öğretmenin kullandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A. Soru cevap, B. İstasyon, C. Benzetim, D. Altı şapkalı düşünme, E. Drama. 6. Öğretmen sınıfında 6 düşünce şapkası tekniğini uygulamak istemektedir. Bu amaçla sınıfa girdiğinde sınıfa getirdiği yarısı dolu bir su bardağını masasına koyar, düşünce şapkalarını da öğrencilere dağıtarak öğrencilerden şapkaların rengine uygun yorumlar yapmalarını ister. Buna göre aşağıdaki öğrenci yorumu şapka rengi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A. Bardağın yarısı boştur, siyah. B. Bu güzel bardağın içindeki su hayatı temsil etmektedir, kırmızı. C. Bu su temiz değildir, yeşil. D. Bardağın yarısı doludur, sarı. E. Bardağın yarısı dolu, yarısı boştur, mavi. 7. Erkan öğretmen fizik dersinde bir taş, bir tüyü aynı anda yere bıraktığımızda hangisi önce düşer diye sorar. Öğrencilerden bu soruya test etmelerini, elde ettikleri veriye bağlı olarak da bir iddiada bulunmaları, bu iddiayı gerekçelendirmelerini, desteklemelerini ve bu iddianın hangi koşullarda geçerli olacağını ifade etmelerini istemiştir. Erkan öğretmenin bu isteği hangi öğretim yöntem ya da tekniğine uygundur? A. Deney, B. Gözlem, C. Problem çözme, D. Tartışma, E. Argümantasyon. 8. Nükleer santrallerin kurulması ile ilgili farklı görüşler vardır. Öğrencilerin bu farklı görüşleri ortaya çıkarmalarını sağlamada öğretmenin kullanacağı en etkili yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2006. A. Yaratıcı drama, B. Soru cevap, C. Gösteri, D. Altı şapka tekniği, E. Analoji. 9. Aşağıdakilerden hangisi sınıf dışı öğretim tekniklerinden değildir? A. Gezi, B. Gözlem, C. İstasyon, D. Sergi, E. Ev ödevi. 10. Mikro öğretimde 1. Dersin video kayıtlarının izlenmesi, 2. Dersin tekrar hazırlanıp işlenmesi, 3. Dersin planının hazırlanması, 4. Dersin değerlendirmesinin grup tarafından yapılması, 5. Dersin işlenmesi ve videoya kaydedilmesi. Basamakları hangi sırayla uygulanır? KPSS 2006. A. 1, 3, 4, 2, 5. B. 3, 4, 5, 1, 2. C. 3, 5, 1, 4, 2. D. 4, 3, 5, 1, 2. E. 4, 5, 1, 2, 3. 11. Aslı öğretmenin sınıfında öğrenme güçlüğü çeken bir öğrenci vardır. Bu öğrenci diğer arkadaşlarıyla aynı hızda öğrenemediğinden dolayı ders başladıktan bir süre sonra sıkılmakta ve arkadaşlarını rahatsız etmeye başlamaktadır. Aslı öğretmenin bu durumla başa çıkabilmesi için bu öğrenciye hangi öğretim yöntem ya da tekniği uygulaması önerilebilir? A. Programlı öğretim, B. Tartışma, C. Altı şapkalı düşünme, D. Beyin fırtınası, E. Ekiple öğretim. 12. Bir tablo şeklinde bir sorumuz var. Bilgisayar destekli öğretim, BDÖ. Program türü, programın özellikleri. 1. Alıştırma ve tekrar. Öğrencilere işlenmiş konuların tekrarını yaparak öğrenilenlerin kalıcılığını sağlar ve öğrencinin öğrenemediği bilgi ve becerileri kazandırmaya çalışır. 2. Birebir öğretim. Öğrenci kendi hızına göre çalışır ve programlama öğretim zamanı kısalır. 3. Problem çözme. Öğrenciler gerçek hayatta karşılaşabilecekleri problemleri çözmeyi öğrenir ve deneyim kazanır. 4. Benzetim. Öğrencileri gerçek hayata hazırlar ve öğrencilerin yaparak öğrenmesini sağlar. 5. Sınama durumları. Öğrencilere ürün ve sürece yönelik düzeyleriyle ilgili bir geri bildirim sağlar. Deprem olduğunda ne yapması gerektiğini ve kendisini nasıl koruyacağı konusunda yetersiz olan öğrenci için tabloda verilen BDÖ programlarından hangileri diğerlerine göre daha etkili olur? KPSS 2012. A. 1, 2 ve 3. B. 1, 3 ve 4. C. 2, 3 ve 4. D. 2, 4 ve 5. E. 3, 4 ve 5. 13. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin ev ödevi verirken dikkat etmesi gerekenlerden değildir? A. Öğretmen ve öğrenci ödevin ne amaçla verildiğini bilmelidir. B. Öğretmen kesme yapıştırma gibi ödevler tercih etmelidir. C. Öğrencinin ev ödevini seçebilmesine olanak vermelidir. D. Ev ödevi öğrencinin düzeyine uygun olmalıdır. E. Görsel çekiciliği olan ödevler vermeye dikkat etmelidir. 14. Kütahya'da görev yapan bir sınıf öğretmeni öğrencileriyle birlikte Beylikten Devlete ünitesi kapsamında Bilecik'in Söğüt ilçesine bir gezi planı yapar. Gerekli ön hazırlıkları tamamladıktan sonra ilgili izinleri alarak geziye giderler. Geziden sonraki ilk derste öğretmen geziyle ilgili gözlemlerini paylaşır ve sınıfça bir değerlendirme yapılır. Bu etkinlikte yapılan en önemli hata aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2012. A. Öğretmenin geziden sonra izlenimlerini açıklaması. B. Gözlem faaliyetlerinin değerlendirmesinin gezi sonrasına bırakılması. C. Geziye gidilecek yerin kararının öğretmenin vermesi. D. Gezinin il dışına yapılmış olması. E. Gezi planının öğrencilerle birlikte yapılması. 15. Matematik öğretmeni Hakan Bey denklem kurma ve çözme konusunu öğrencilerin anlamakta zorlandıklarını gözlemlemiştir. Bu nedenle bu konuyu kendi içinde anlamlı küçük öğrenme birimlerine ayırdıktan sonra bu birimleri basitten karmaşa ve kolaydan zora doğru sıralamıştır. Hakan öğretmenin öğrenme birimlerini bu şekilde sıralaması programlı öğrenmenin hangi ilkesine uygundur? A. Bireysel hız, B. Etkin katılım, C. Anında dönüş, D. Kademeli ilerleme, E. Küçük adımlar. 16. 1. Kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya koyar. 2. Soyut işlemler dönemi çocukları için daha uygun bir araçtır. 3. Dersin değerlendirme aşamasında da kullanılabilir. 4. İşlenen konuya bütün olarak bakılabilmesine olanak verir. Yukarıdaki ifadelerden hangileri kavram haritalarının özelliklerindendir? KPSS 2011. A. 1 ve 2, B. 1 ve 4, C. 2 ve 3, D. 1, 3, 4, E. 2, 3 ve 4. 17. Fen bilimleri öğretmeni Cemile Hanım toprak erozyonunun nasıl önleneceği ile ilgili bir beyin fırtınası yapmak istemektedir. Bu amaçla Cemile öğretmen önce öğrencileriyle toprak erozyonunun sebeplerini tüm yönleriyle tartışmış ve öğrencilerin uzlaştığı cevapları organize ederek bir neden-sonuç ilişkisi içinde görselleştirmiştir. Cemile öğretmenin kullandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A. Kavram haritası, B. Zihin haritası, C. Balık kılçığı, D. Yapılandırılmış grid, E. Tanılayıcı dallanmış ağaç. 18. Sosyal paylaşım sitelerinin toplum üzerindeki etkileri nelerdir? Sorusunu tahtaya yazarak dersine başlayan bir öğretmen, öğrencilerden konuyla ilgili akıllarına ilk gelenleri söylemelerini ister. Öğrencilerin ürettiği kısa cümle ve kelimeleri tahtaya yazdığı soru etrafına dairesel bir düzen içerisinde yazar. Daha sonra hep birlikte bu fikirleri değerlendirirler. Öğretmenin bu uygulaması aşağıdakilerden hangisine en uygun örnektir? KPSS 2012. A. Balık kılçığı. B. Tanılayıcı dallanmış ağaç. C. Kavram haritası. D. Anlam çözümleme. E. Zihin haritası. 19. Sosyal bilgiler öğretmeni Sibel Hanım klasik doğru yanlış sorularından farklı olarak öğrencinin verdiği her doğru yanlış cevabının bir sonraki doğru yanlış cevabı etkileyecek şekilde değerlendirme yöntemi tasarlamıştır. Sibel öğretmen aşağıda verilen hangi yöntem ya da tekniği kullanmıştır? A. Yapılandırılmış grid, B. Tanılayıcı dallanmış ağaç, C. Kavram haritası, D. Anlam çözümleme, E. Zihin haritası. 20. Eren öğretmen dersinde sıvıların kaldırma kuvvetini işler ve bu süreçte aşağıdaki kavram karikatürünü kullanır. Kavram karikatürünü resmediyorum. Bir denizin göletin içinde bir tekne yer almakta. Teknenin içinde 3 tane adam bulunmakta. Birinci adamın konuşma balonunda şu yazmakta. Daha ileriye gitme. Su derinleştikçe sandal daha fazla batar. Ortadaki adamın konuşma balonunda endişelenme. Su derinleştikçe kaldırma kuvveti artar. Üçüncü adamın konuşma balonunda ise şu yazmakta. Yanılıyorsunuz. Kaldırma kuvvetinde derinliğin önemi yok. Aşağıdakilerden hangisi Eren öğretmenin kavram karikatürü kullanmasının amaçlarından biri olamaz? KPSS 2011. A. Öğrencilerin konuya ilişkin kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak. B. Öğrencilerin konuya odaklanmasını sağlamak. C. Tartışma ortamı yaratmak. D. Öğrencilerin kendi düşüncelerini sorgulamalarını sağlamak. E. Konuya ilişkin bilgileri doğrudan vermek. Cevap anahtarı. 1E, 2A, 3B, 4C, 5D, 6C, 7E, 8D, 9C, 10C, 11A, 12B, 13B, 14B, 15D, 16D, 17C, 18E, 19B, 20E. Sayfa 304, ayrım sonu.